Ağır Zaman ve Yaratılış Dilleri programıyla tekrar beraberiz inşallah. Bugün Onur Hocam ve Akın Hocam stüdyoda bizlerle beraber güzel bir sohbet gerçekleştireceğiz inşallah. Uygunsa hocam Aşık Akanlar'dan bahsederek başlayalım programımıza. Aşık Akanlar çünkü bildiğimiz gibi ağaç gövdesine sert vuruşlarla gövdeyi delmeye çalışıyor. Bakın şu anda resimlerimizde yer alıyor Aşık Akan'ın resmi. Saniyede 15-20 vuruş arasında hızlı vuruşlar yapıyor. Bakın saniyede
Maşallah.
15-20. Çok büyük bir rakam. Maşallah çok hızlı vuruyor. Peki nasıl oluyor da kafası zarar görmüyor tabii. Bunu incelememiz gerekiyor. Çünkü biz böyle bir vuruş yapacak olsak, bırakın 15-20 vuruş yapsak sert bir ağaç gövdesi gibi sert bir yere hemen kafamız hasar görür. Bakın ağaç kakanların kafatasında kemiklerin birleşiminde süngerimsi doku var. Özellikle gagayla beyin arasında, kafatası arasında hemen bu süngerimsi dokuyu görüyoruz. Yine başka kemiklerin arasında da bu süngerimsi yapıyı görüyoruz. Dolayısıyla gagayla kafatası çünkü çok sert bir kemikten meydana geliyor. Gagayla kafatasının çarpışması ve ikisinin birden ya da tekinin zarar görmesi engellenmiş oluyor. Ayrıca tam bir düzlemde tutuyor ağaç kakan kafasını vururken. Dümdüz tutuyor. Herhangi bir eğim yapmıyor, açı yapmıyor. Böyle bir durumda hemen bir kas yırtılması ya da beyninde bir hasar meydana gelirdi. Kafasını düz tutuyor ve bu şekilde vuruşlarını devam ettiriyor. Bakın gördüğünüz gibi küçücük, çok küçük bir kafaya sahip, çok küçük bir gagaya sahip ama ağacın gövdesinde özellikle çam ağaçlarını tercih ediyor. Bakın bu kadar büyük delikler oluşturabiliyor. Özellikle 100 yaşını geçmiş çam ağaçlarını tercih ediyor. Bakın bu da çok mucizevi maşallah. Kuşun böyle bir biyolog değil ya da ağaçlarla ilgili botanik bilgisi yok bu kuşun. Ağaç kakanın. Ama 100 yaşından yüksek çam ağaçlarını tercih ediyor. Çünkü onlar bir hastalığa yakalanıyorlar o çam ağaçları. Dokuları gövdelerindeki doku yumuşamış oluyor, gevşemiş oluyor. Böylece daha sert, pardon,
Maşallah.
daha dayanıklı olmuş oluyor buna karşı. Şimdi bunu bilememiş olsa ağaç kakan, değil mi? Mesela 80 yaşında ya da 70 yaşında daha genç bir çam ağacını tercih etse, onu delmeye uğraşacak. Boşu boşuna ona efor sarf edecek. Belki de çok daha sert olduğu için kafası belki de hasar görecek. Ama hem böyle bir tedbir var vücudunda, kafatasında, hem de 100 yaşından fazla çam ağacını tercih ediyor ki onların gövdesi daha yumuşak. Maşallah. Tüm canlılarda, bakın ağaç kakanda da bunu görüyoruz. Yaratıldığı ortama uygun bir yapısı var ağaç kakanın. Tüm canlılarda bunu görüyoruz. Bu delikleri delmesi gerekiyor, beslenmesi gerekiyor ağaç kakanın. Bu delikleri oluşturması gerekiyor ve tam bulunduğu ortamda bu yapıda ağaçlar var. Yani 100 yaşını geçmiş çam ağaçları bulunuyor. Ve ağaç kakanın da kafası buna göre. Maşallah.
Maşallah. Maşallah. Yani bu sistemin tabii ki tesadüfen kendi kendine oluşması. Yani şöyle yavaş yavaş oluşması zaten mümkün değil. Bunu yapan bir mühendis olsa bile ya yani şöyle düşünelim mesela canlıları. Hani bize her zaman söylüyoruz. Doğada tesadüfen oluşamaz. Yavaş yavaş gelişmelerle oluşamaz. Bir de şöyle düşünelim. Mühendis yapsın bunu tamam. Bir bilinç yapsın bunu. Bilinç de bunu yaparken bazı kısımlarını mesela eksik yapmaz. O da tam yapar. O da hepsini birlikte bir araya getirir, öyle kullanır. Her türlü cihaz tam olduğu zaman ancak işlevseldir. Onun dışında başka bir şey olursa tabii ki işlevsel olmaz. Zaten çalışamaz. Yani çalışması için, canlının yaşaması için her şeyin tam olması gerekir. Allah her türlü detayı bu canlı üzerinde yarattığını görüyoruz. Bunların doğadaki yani bilinmeyen bir güçle yavaş yavaş olması İmkansız. Böyle bir şey yok. Olmadığı için de biz doğru olanı söylüyoruz. Allah ne güzel yaratmış diyoruz. Allah'ın burada çok büyük bir hikmet de bize tecellisini gördüğümüzü söylüyoruz inşallah. Bir ikiye alabilir miyiz? Şimdi bir de dün söylemiştim. Bakterilerle ilgili genel böyle bilgiler aktarıp izleyicilerimize böyle güzel birkaç tane özelliğini göstermek istiyorum. Şimdi bakın. Burada iki tane slaytımız var. Birincisi şu. Burada bir bakterinin özellikle de siyanobakteri gibi dünyadaki en etkili azotu fikse eden tek hücreli fabrikalar bunlar. Bitkilerle, mantarlarla çeşitli şekillerde simbiyotik yaşam oluşturuyorlar ve azotu fikse ediyorlar. Şimdi bu canlının hayatta kalması lazım ki biz yaşayalım kısacası. Hayatta kalması için Allah bazı mekanizmalar üzerinde yaratmış vaziyette. Şimdi bakın burada ne görüyoruz? Diyor ki mesela dışarıda çok yüksek derecede soğuk var veya çok yüksek derecede tuz konsantrasyonu var veya çok yüksek ısı var. Her ne olumsuz koşulu varsa var. Buna kısaca baskı diyorlar, stres diyorlar. Ve bununla ilgili önlemin bir prosedürü var. İşte bu prosedür şurada gende. Bu gende acil durumda ne yapacağını, bu bakterinin ne yapacağı yazılı. Fakat bu bilgi ne zaman açılıyor biliyor musunuz? Şimdi baskı yokken, bakın non stres diyor. Yani baskı yok. Olumsuz bir koşul yok. Bir tehlike durumu yok. Dolayısıyla histidin kinaz ve bazı regülatör proteinler var. Bunlar dışarıdaki olumsuz koşulları sürekli araştırıyorlar. Sürekli gözleri açık nöbet tutuyorlar. Bakın bu ikisi. Şimdi bu ikisi burada aktif değil. Çünkü dışarıda herhangi bunları aktif edecek bir baskı yok. Mesela soğuk olursa bu aktif olabiliyor. Veya çok yüksek tuz veya çok yüksek şeker veya çok fazla su konsantrasyonu yani kendi çözünürlüğüne göre olumsuz bir koşul olduğu zaman bu aktif oluyor. Fakat olmadığı zaman aktif olmuyor. Fakat stres olduğu zaman yani dışarıda olumsuz bir koşul olduğu zaman histidin kinaz denen enzim aktif oluyor. Aktif oluyor yani dışarıda su var çok büyük soğuk geldi diye mesela eksinin altında düşün sıcaklık. Tak buradaki tıpa açılıyor. Yani acil çıkış şeyi gibi. O başka bir önlemi de tetikliyor. Diğer protein de bunun aktif olmasına binaen o da aktif oluyor. Daha sonra gene gen bu her iki üzerindeki önlemin aktif olmasından dolayı başlıyor anlatım yapmaya. Anlatım ne? Protein üretiyor. Yani dışarıda çok soğuk varsa veya çok yüksek asidite varsa, alkalin varsa, toksik maddeler varsa yani dış dünyadaki olumsuz bütün koşullara ait bazı önlemler bunlar. Her birinin önlemi de ayrı. Buradaki gen dışarıdaki önlemle ilgili. Mesela diyelim ki tuz çok fazla dışarıda. Ya çok az veya sodyum çok az. Dolayısıyla ne olacaktır? Bakterinin kendi vücudundan dışarıya o hayati elementlerin kaçması söz konusu. Ne yapıyor gen? Hemen diyor ki çıkış kapılarını kapatın diyor. Ve çıkış kapıları kapanınca ne oluyor? Bu sefer dışarıya çıkış olmuyor. Aynı şekilde aşağıda da görüyoruz. Çeşitli regülasyon mekanizmaları da var. Koşulların her birine uyumlu bir şekilde bu genlerin olduğunu görüyoruz. Şimdi bakın burada da bunu biraz büyüteyim. Şurada slide alayım bir dakika. Evet. Şöyle büyütelim. Bakın burada mesela tuz baskısı olursa dışarıdan. Yani şöyle düşünelim. Çok yüksek tuzun içerisine biz bir eti, mesela Kurban Bayramı olduğu için herkes evinde et vardır aşağı yukarı. O eti mesela normal suda bekletirseniz ne olur? Etin içindeki malzeme, onun içerisindeki tuz, değil mi? Suya karışır. Dolayısıyla bunu mesela evindeki insanlar çok tuzlu olan zeytin veya peynir de suya bıraktığında ne olur? Peynirdeki veya zeytindeki tuz ne olur? Suya karışır. Bu kimyasal bir kural. Yani üzerindeki tuz dengeye doğru kayar. Çünkü dışarıda suda tuz yok o kadar. Kendi üstünde daha fazla var. Dolayısıyla akış dengeye doğru akar. Yani olmayan yere akıp dengelemeye çalışır. Şimdi bu bir risktir canlılık için. Çünkü o tuz o canlı için canlıya lazımdır. Ki onun için onun vücudunda vardır. Eğer tuz canlının istemi dışında kendi vücudundan dışarı çıkacak olursa o zaman canlı ölür. İşte bu durumda bakteri diyor ki, bakın şimdi izleyelim. Burada tuz baskısı olduğu zaman dışarıda histidin kinaz ve regülatör proteinler bu alarmı aldığında bakın güvenlik talimatı 1, güvenlik talimatı 2, güvenlik talimatı 3, güvenlik talimatı 4, güvenlik talimatı prosedürü 5 her neyse. Biz burada bakterinin güvenlik durumun kendi hayata söz konusu olduğu zaman ne yapacağını gösteren güvenliği okuyoruz. Bakın burada 7 tane talimat var. Bunların her birisi farklı birer gen. Buradakiler de öyle, buradakiler de öyle. Bunların ne olduğunu anlaşılması çok önemli değil ama ne olduğunu bilmesi çok önemli. Ne bunlar? Bunların hepsi birer gen. Bakın burada ne var? Tuz baskısı olduğu zaman demiştik. Şimdi burada ne baskısı olduğu zaman? Tam tersi. Bu sefer dışarıda tuz fazla değil de içeride senin tuzun fazla, dışarıda tuz az. Her iki koşulda da ölümcül olmaması için tuz giriş çıkışını kapatıyor. Aynı şekilde yine farklı bir bakterinin, bakın, soğuğa karşı olduğu zaman burasının bakterinin zarı olarak düşünün. Tek bir tane hücre yani. Synecochistis, bu bir siyanobakteri türü. Bu bakterinin içerisinde bu güvenlik talimatları var. Bu güvenlik talimatları bu bakterinin DNA'sında var. Genlerin içerisinde var. Ama genlerin içerisinde toplu hale bulunuyor. Böyle bir arada hepsi bir arada bulunuyor. Burada görüldüğü gibi tek tek isimleri yazılı raf raf dizilmiş gibi bulunmuyor. Bunların her biri aynı yerde bulunuyor. Yani bir kitaplıktaki 1 milyon tane ansiklopedi düşünelim. Adet. Onların hepsinin bir ansiklopedi olduğunu düşünelim. Yani 1 milyon sayfalı tek ansiklopedi olduğunu düşünelim. Bakterideki genlerde böyle bulunuyor. Gördüğünüz gibi tuz konsantrasyonu veya soğuk konsantrasyonu olduğunda buradaki güvenlik önlemleri devreye girip oradaki genin gerekli olan bölümlerini okuyup o proteinlerin sentezlenmesini sağlıyorlar. Şimdi konuyu biraz daha genel ve basit olarak anlatalım. Bir tane hücre var elimizde. İçinde de tuz var. Veya peynirin içinde de tuz oluyor mesela. Peynir var, içinde tuz var. Biz o böyle benzetelim. Peynirin tuzlu kalmasını istiyoruz. Zira peynir eğer tuzsuz olursa ölüyor. Öyle diyelim. Eğer peyniri biz suya koyarsak, o zaman ister istemez peynirin içindeki tuz suya karışacaktır. Bu da peynirin ölmesine yol açacaktır. Bu engellenebilir mi? Engellenemez. Ama eğer peynir canlıysa ve içerisinde tuzun kendisine giriş çıkışını kontrol eden kapılar varsa ve bu kapıların başına da birer nöbetçi dışarıdaki tuzun ve içerideki tuzun ayarını bilip sürekli giriş çıkışı istediği zaman açıp gerekli olmadığı zamanda da kapatma yetkisine sahipse o zaman peynir her zaman tuzlu kalır ve yaşamaya devam eder. İşte bakterilerdeki dış ortamlara karşı kendini koruma özelliği aynen bu şekilde. Vücutlarında var olan genler dış ortamdakiyle kendi iç ortamındaki tuz, soğuk gibi ölümcül olabilecek koşulları her an kontrol ediyor ve olumsuz bir koşul olduğunda dış ortamı kapatıyor. Şimdi düşünecek olursak bunun gibi yüzlerce mekanizma var, binlerce protein var bu işte görevli. Yani DNA'sının her bir parçası kendi yaşamı için olmazsa olmaz özelliklerle donatılmış vaziyette. Bu tek hücreli bakterilerde, yani ilk canlıya, ilk rastladığımız canlılarda bu sistem var. Bütün kompleksiyle var. Aksi halde zaten canlı yaşayamıyor. Sistemi şimdi toplam olarak düşünecek olursak, bakterinin yaşaması için bu genlerin gerekli acil durumlarda önlemini alacak olan bütün proteinlerin hepsinin orada olması gerekir. Olmaması durumunda ölüm olacağından dolayı yaşadığına göre bunların hepsi orada vardır. Var olduğuna göre o zaman bütün bakteriler, bütün canlılık, canlıların tabii içinde de bu tip sistemler çok fazla, Allah'ın ol demesiyle aniden var olmuşlardır. Öyle yavaş yavaş gelişmeler göstererek olabilecek bir iş değil bu. Ancak Allah'ın hepsini aynı anda yaratmasıyla var olabilecek bir konu inşallah.
İnşallah. İnşallah. Tabii çok fazla konu var evrimi çökerten. Biz nereye baksak evrimin tamamen bittiğini görürüz inşallah. Şimdi ben de konu konu bazı konulardan bahsedeyim. 20 soruda evrim teorisinin çöküşü hocamızın kitabı var aynı zamanda bu konuyla ilgili. Şimdi başlayalım.
1.
Evet, birinci madde. Evrim teorisi neden bilimsel ve geçerli bir teori değildir? Bakın Profesör Doktor Ali Demirsoy, evrimci kendisi. Proteinle ilgili şöyle bir şey söylüyor. Esasında bir proteinin ve çekirdek asidinin oluşma şansı tahminlerin çok ötesinde bir olasılıktır. Hatta belirli bir protein zincirinin ortaya çıkma şansı, şans tabii kendisini kullandığı kelime, astronomik denecek kadar azdır. Başka bir örneğinde de Ali Demirsoy, işte bir maymunun daktilo başına geçip işte insanlık tarihini yazmasına benzetiyor.
baştan sona kusursuz bir şekilde insanlık tarihini yazmasına benzetiyor bir maymunun. Bir tıp bir proteinin, Stockholm C proteininin oluşma ihtimalinden bahsederken. İşte Dawkins'e soruyoruz, uzaydan gelmiş olabilir diyor. Çünkü kendi kendini kopyalama kabiliyeti olan bir hücrenin oluşması imkansız diyor. Bilimsel geçerliliğinin olmadığını gösteren evrim teorisinin milyar hesabıyla delil var. Ya sadece 350 milyon zaten fosil evrim teorisinde olmadığını gösteriyor. Hiçbir değişiklik olmadığını gösteriyor canlılarda. İlk proteinin ve ilk hücrenin de oluşamaması yine evrim teorisinin olmadığını gösteriyor. Bir türün başka bir türe dönüştürecek mekanizma olmaması da yine evrim teorisinin olmadığını gösteriyor. Şimdi yine evrim teorisinin çürütülmesi yaratılışın doğruluğunu nasıl gösterir? Hani üçüncü bir ihtimal yok, biz bunu biliyoruz inşallah. Drake Ager bir evrimci olmasına rağmen şöyle söylüyor. Sorunumuz şudur, fosil kayıtlarını detaylı olarak incelediğimizde türler ya da sınıflar seviyesinde olsun sürekli olarak aynı gerçekle karşılaşırız. Kademeli evrimle gelişen değil, aniden yeryüzünde oluşan gruplar görürüz. Şimdi eğer böyle bir bilimsel şeyle karşılaşıyorsak, veriyle, yani kademeli oluşan gruplar değil de aniden yeryüzünde oluşan gruplar görüyorsak, bu evrim teorisini bitiren bir bilgidir. Dolayısıyla ikinci ihtimal sadece yaratılıştır. Yani ya tesadüfen olmuştur kendi kendine ya da akıllı ve üstün akıl sahibi bir varlık tarafından yaratılmıştır. Üçüncü bir ihtimali yoktur zaten bunun. Dolayısıyla Drake Ager'da bir evrimci olmasına rağmen kademeli evrimimiz görmüyoruz. Aniden yeryüzünde beliren canlılar görüyoruz.
Aniden belirme ne demek? Evet. Demek ki yaratılan gruplar görüyoruz.
Evet, demek ki bir varlığın, üstün akıl sahibi bir varlığın ol demesiyle yaratıldığını inşallah gösteriyor bize. Üçüncü maddemiz, tabii biz bunları kısa olarak geçiyoruz. Kardeşlerimiz detaylı kitaptan inceleyebilirler inşallah. 20 soruda evrim teorisinin çöküş kitabından. İnsana ait bulgular ne kadar eskiye gider? Bulgular neden evrimi desteklemez? Bakın yine 800 bin yıllık insan yüzünü Discovery isimli dergide kapak olarak yayınlıyorlar. Ve bizim geçmişimize ait yüz bu mu şeklindeki hayret ifadesini başlık yapmıştı. Yani bizim evrimimizi tamamlayacak ve evrimimize delil olacak kafatasını göremiyoruz diyorlar evrimciler. Hatta başka evrimciler var yine bu bilimsel bulgularla ilgili, fosil kayıtlarıyla ilgili. Diyor ki işte o fosili göreceğime diyor, işte 150 milyon yıllık öncesine ait bir normal bir teyp görseydim diyor, işte kasetçalar tarzı bir şey görseydim, daha fazla şaşırmazdım, emin oldum diyor. Çünkü evrimi hiç desteklemiyor. Tamamen şu andaki insan kafatası neyse aynı kafatası olduğunu görüyorsunuz. İşte ayak izi neyse aynı ayak olduğunu görüyorsunuz. Hiçbir şekilde yavaş gelişmeye ait bir şey yok. Dolayısıyla insana ait bulgular da kesinlikle evrim teorisini desteklemiyor. Bazı işte evrimciler evrim teorisi işte biyolojinin temelidir diyorlar. Bu da kesinlikle hayali bir iddia. Biyolojiye evrimin hiçbir katkısı yok. Şimdi evrimciler tabii bunu duyunca böyle bir sinirlerinde artış oluyor olabilirler. Dikkatli düşünsünler. Evrimin ne biyolojiye ne tıbba hiçbir katkısı yok. Tam tersi zaman kaybettirdi şu ana kadar. Çok yoğun zaman kaybettirdi hem de. Ya mesela 25 sene diyor bir tane evrimci. Sürüngenle kuş kafataslarını inceledim. Bir benzerlik göremiyorum diyor. Yani o kadar mesela hani araştırma gücü varsa bu kişinin 25 sene boyunca niye onunla uğraşıyor? Yani belli ki benzemiyor yani. Kuşla sürüngenlerin ne alakası var? Hiçbir açıdan zaten birleşemezler. Mesela Arda Denkel, Profesör Doktor Arda Denkel yine Cumhuriyet Gazetesi'nde yazardı. Ve yine evrimi destekleyen bir insan olmasına rağmen, yani evrimci bir düşünceye sıcak ve yatkın olmasına rağmen, bakın, evrim kuramını reddetmek biyoloji bilimlerin, yer bilimlerinin fizik ve kimya bulgularını da reddetmek anlamına gelir cümlesi düpedüz yanlış bir önerme diyor. Çünkü iddia edilen türden bir çıkarım elde edebilmek için önce kimya, fizik, jeoloji ve biyolojinin bulgularını dile getiren kimi önermelerinin evrim kuramını içeriyor olması gerekir diyor. Bakın objektif bir şekilde yaklaşmış. Yani evrimin bilime veyahut da biyolojinin temelidir, bilimin temelidir gibi bir iddia yanlış. Çünkü bilim içerisinde evrimsel bir şeye destek olacak bir şeye rastlamıyoruz diyor. Yani bilimi ilerletecek evrimle ilgili bir bilgiye rastlamıyoruz diyor bulgular arasında. Oysa bu bulgular ya da onların ifadeleri, kuramları içermez. Ayrıca da onları kanıtlamazlar diyor. Bakın çok net bir şekilde belirtmiş.
Bir de şöyle mesela denemesi bak çok kolay. Bir tane kitap alsın izleyicilerimiz. Bu konuyu yani evrimin bilim evrimsiz biyoloji olur mu olmaz mı bunu denemek için. Çok basit. bir biyoloji kitabı alsınlar. Ama bir biyoloji konusunu anlatacak. Mesela hücreyi anlatacak veya hücrenin içerisindeki protein sentezini anlatacak veya kas ve iskelet sistemini anlatacak veya canlılardaki başka mekanizmayı anlatmak üzere bir kitap. Bir fizyoloji, anatomi veya konunun, yani o konu hakkında bir kitap alsınlar. İster istemez o kitapta görecekler ki evrimci söylemler de olacaktır. O kitabın bazı yerlerinde işte bunun şöyle evrimleştiği düşünülmektedir, evrimle ilgilerinin şöyle alakasının olduğunu, genel yargı bu şekildedir gibi cümlelerle göreceklerdir. Şimdi o kitapta evrimden bahsedilen bütün cümleleri kesip çıkartsınlar kitaptan. Bak bunu herkes deneyebilir. Ben denedim çünkü çok iyi oldu. Siyanobakterilerle alakalı bir kitaptı. Kitabın neresinde evrimle alakalı, yani konuyu bir de, şimdi konuyu açıklıyor, bilimsel delillerini, deneylerini, tespitlerini, bu konudaki bilim adamlarının görüşlerini tek tek yazıyor. Sonra da sonunda, her chapter'ın her sonunda da bir de bunu evrimle nasıl açıklarız diye uğraşı içerisine girmiş, onu açıklamaya çalışıyor. O bölümlerin hepsini çıkarttım. Kitap hem daha ince, hem daha anlaşılır, mantıklı,
bilimsel,
gözün gördüğü, elin tuttuğu böyle yani
net buldular.
Net, tam bilim kitabı oldu yani. Ya bir baktım,
masal kitabı,
evrimle alakalı, evet, çıkarttığım bölümleri ayrı bir yere koydum. Bir baktım ki masal kitabı, yani onun hayali olmasının ihtimaliyle bunun yani ne bileyim rüzgarın, yani saçma sapan diyor. Yani alakasız böyle, hiç böyle mantıkla uyuşmayan ve insanı düşündükçe daha da zorlayıp beynini yoran bir cümleler bütünü. Hiçbir makul değeri yok. Ve onunla düşünmek insanı yoruyor, enerjisini kaybettiriyor. Hele hele araştırma yapmak vaktini kaybettiriyor, parasını kaybettiriyor. Gerçekten uzaklaştırıp insanın gerçeği bulmasını da engelliyor. Çıkartıp atıyorsun. Tavsiye ederim. Müthiş derecede özlü bir bilgi bütünü elde ediyorsun evrim çıkarttığın zaman. Evet, İnşallah.
Evet. Devam edelim o zaman. 5. maddemiz, farklı ırkların varlığı neden evrime delil oluşturmaz? Bakın bu çok sorulan bir soru. Madem bu canlılık iki insanla başladı, Hazreti Adem ve eşi Hazreti Havva ile başladı, nasıl oluyor bu kadar çeşitlilik diye baktığımızda gerçekten bilimsel bir şey olduğunu görüyoruz bunun ve canlılarda varyasyon denen bir mekanizmayla bütün bilgilerin bir canlı çiftinde kayıt olduğu zaman, kayıtlı olduğu zaman DNA'sında farklı varyasyonlarının zamanla açığa çıkabildiğini görüyoruz. Allah da ayette sizi çiftler halinde yarattık buyuruyor zaten inşallah. Hazreti Adem ve eşinin zaman içerisinde çocukları ve onların çocuklarıyla o şekilde devam ede gelen silsileyle şu anki bütün ırklar, renkler hepsi oluşabiliyor bilimsel olarak. Asıl nasıl oluşamıyor? Evrimle oluşamıyor. Evrimde ne var? Mutasyon var. Çünkü mutasyon her türlü DNA'ya zarar veriyor. Ne varyasyon mekanizması oluşturur, ne canlılarda bir çeşitlilik oluşturur. Biz varyasyon mekanizmasıyla her türde, yani sadece insan için değil, başka canlılar için de, mesela bir köpek türünde bir çift köpeğin farklı DNA yapılarında yaratıldığı zaman, yani aynı türde olmaları fakat farklı varyasyonlara izin verecek şekilde yaratıldığı zaman bir çiftten bütün bu cinslerin oluşabileceğini bilimsel olarak biliyoruz şu anda. Dolayısıyla evrimle olamayacak bir şeydir bu. Yani, yaratılışta tamamen açıklanabilir.
Yani değil mi? Bilginin hepsi zaten var. Orada eklenen ve çıkarılan bilgi yok. Hepsi var kitapta. Kitabın o ırkta o bölümü okunuyor. Başka ırkta başka bölümü okunuyor. Başka ırkta başka bölümü okunuyor. Kitaba ekstra bir bilgi eklenmiyor hiçbir zaman. Ve bir bilgi de çıkmıyor hiçbir zaman. Kitap değişmiyor milyonlarca yıldır. Milyarlarca yıldır kitap aynı kitap. Ama farklı bölümlerinin okunduğunu biz görüyoruz. Konu sadece bu. O her kitapta her türde ayrı ayrı bulunuyor. Ve hiç değişmiyor. Maşallah. Çok sağlam bir bilgi.
Yine bir iddia daha. Maymun ve insan genomunun %99 oranında benzeştiği ve bunun evrimi kanıtladığı iddiası neden doğru değildir? Böyle bir iddia vardı. Sonra bu %90'lara kadar indi bu benzerlik şeyi. Gerçi o da yine çok bilimsel değil. Fakat %99 benzese bile o hiç önemli değil. Yani mesela insanda 30 bin civarında gen ve bu genlerin kodladığı 100 bin kadar protein var.
Bu da 400 bine çıktı.
Evet. 40 tanesinin benzemesiyle bu oranı elde ediyorlar. Tabii sonradan yine bilimsel gelişmeler oldu. Fakat canlıların DNA'sındaki benzerlik evrime delil değil. Çünkü mesela 3 milyar harfi olsun, tek mesela 10 tane harfi değişik olsun farz edelim. O harfi değiştirecek mekanizma yok. Yani o harfi gerekli harflere çevirebilecek doğada bir mekanizma yok. Ki 10 tane harfi değil, zaten çok büyük devasa farklılıklar var. Mesela ama kromozom sayısı diye farz ederseniz orangutanların kromozom sayısıyla patatesinki aynı mesela. İkisi de 48. İnsanınki 46. Mesela diyorlar 48 oradan azalmayla, ufak bir azalmayla 46 oldu. İnsanınki oldu diyorlar. Ama patatese bakıyoruz, o da 48 kromozomdan oluşuyor. Yani bu benzerlikler kesinlikle evrime delil değil. Yapısal benzerlikler de evrime delil değil. Neden? Çünkü DNA'sı benzese onu değiştirecek mekanizma yok zaten. Yapısı benzese kodlar aynı değil. Mesela ikimizin de elleri var değil mi? Kolları var mesela. Veyahut da yarasanın da herhangi bir kuş türünün de kanatları var. Ama kodlara benzemiyor ki birbirine. Yani herhangi bir yarasanın kanatlarındaki DNA koduyla işte herhangi bir mesela serçenin kanatlarındaki DNA kodunun birbiriyle alakası yok. Tamamen farklı kodlamalardan oluşuyor. Bunu yazılımcılar daha da iyi bilir. Hani farklı farklı yazılım kodları vardır, dilleri vardır. Mesela siz aynı programı yazarsınız ama içindeki yazılım dili tamamen bambaşkadır. Hiçbir birbirine benzemez. Bu yazılımlar aynı görevi görüyor diye birbirine dönüşebilir gibi iddia etmek çok saçma olur.
Ya.
Aynen canlılarda geçerli bu.
Aynı sayıdaki kromozoma sahip canlıların aynı bilgiye sahip olduğunu düşünmek, aynı sayfaya sahip her kitabın aynı bilgiyi sağladığını düşünmek de aynıdır. Aynı sayfaya, yani her 100 sayfalık kitap aynı bilgiyi içerir mi? Tabii ki içemez. Birisi matematiktir, birisi insanlık tarihidir. Evet. Birisi bilgisayar programcılığıdır, birisi bir spor dalının nasıl yapıldığını anlatıyordur mesela. Sayfa sayısıyla içindeki bilginin bir alakası olamaz. Ki kromozom sayılarının biz canlıların büyüklüğüyle de alakası olmadığını görüyoruz. Bugün bir fil mesela kromozom sayısıyla veya çok daha büyük bir balinayla çok daha küçük mesela bir böceğin kromozom sayılarının veya bitkilerin kendi vücut oranlarıyla ve yaptığı işle hiçbir alakasının olmadığını görüyoruz. Alakasız rakamlar çıkıyor yani. İnsanınki 46 mesela bu büyükbaş birçok canlı kromozomu bir insanınkinden haylice fazla. 76 tane kromozomu var yanlış hatırlamıyorsam.
Bakteriler var. 200 küsur kromozomlu bakteriler var.
Evet.
Yani kromozom sayısıyla bir alakası olmadığı, bilgi çokluğu azlığıyla da alakası olmadığı belli zaten burada. Hepsi ayrı ayrı kendine has yapılarıyla yaratılıyorlar. Yani zaman içerisinde artmıştır. Hani böyle bir artış yok. 46 kromozom var insanda. Çoğu canlınınki daha fazla. Bakterilere bakıyoruz, onların ikili bile daha fazla. Yani hepsi kendine has şekliyle yaratılmış. Ne ihtiyaç varsa ona göre yaratılmış. Bunlardan bir tanesi de kuşlar. Mesela dinozorların kuşlara dönüştüğü iddiası neden bilim dışı bir masaldır? Böyle çok ortaya çıkıp bu konulardan bahsettiler mesela. Kanatlı dinozor bulundu diyor mesela bir gazete haberinde. Sonra dino kuş palavra çıktı diyorlar. Şimdi tabii bu iddialar sürekli ortaya atılıyor. Mesela Archaeopteryx diye bir tane canlının arayış formu olduğunu iddia ettiler. İşte bulunan fosil kaydında göğüs kemiği yoktu, o yüzden uçamıyordu yeterince dediler. Sonra bulunan fosil kayıtlarında göğüs kemiği de çıktı. İşte tırnağı var, o yüzden arayış formu dediler. Zaten tırnaklı kuşlar şu anda da yaşıyor. Dişi var dediler, o yüzden arayış formu. Zaten şu anda da yaşıyor dişli kuşlar. Hiçbir şekilde arayış formu olacak bir özelliği olmadığı zaten bulundu. Pek çok bilim adamı evrimci de, yani evrimci olmalarına rağmen Archaeopteryx'in bir arayış formu olmadığını, zaten şu an yaşayan canlılarla, pek çok canlıyla aynı özelliği gösterdiğini söylediler. Onun haricinde işte dinozorlar sinek kovalarken bacaklarını böyle hızlı bir şekilde çarparken o bacakların kanada dönüştüğünü iddia ettiler. İşte başka birisi kalktı, dinozorlar ağaçtan ağaca zıplarken işte kanatları çıktı dediler. Yani felaket üstüne felaket açıklamalarla DNA'nın zaten keşfiyle bu açıklamaların hiçbirisinin bir geçerliliği olmadığı net bir şekilde bulundu. Yine bir sahtekarlıkları daha. İnsan evriyosundaki solungaçlar hurafesi hangi bilimsel sahtekarlığa dayanır? Bakın. Şimdi Haeckel diye birisi zamanında işte birey oluş, sol oluşun, soy oluşun tekrarıdır diye bir iddia ortaya attı. Canlılar nasıl işte tek hücreden başlayıp sonra balık, işte sürüngen, balık, amfibiyen, sürüngen, ondan sonra maymun, ondan sonra da insan olmuştur. Bu aynen anne karnında da tekrarlanır dedi. Anne karnındaki embriyo çizimlerini işte hücreye, balığa, ondan sonra amfibiyene, sonra maymuna, domuza, o tarz böyle benzetmelerle sahtekarlık yaptı. Fakat sonradan sahtekarlık yaptı, anlaşıldı. Bakın, bir genetik yasal olarak adlandırıldı. Rekopilitasyon olarak popülerleşti. Gerçekte işte heykelin keskin yasasına yanlış olduğu yakın bir zamanda sonra gösterildi. Zaten heykelde şunu söyledi. Beni dedi, bu iddiadan sonra kınanmış olarak kendimi hissetmem lazım dedi. Ama aynı safta bulunduğum evrimcilerin tamamının kitaplarında benim bu yaptığım sahtekarlığın aynı derecede sahtekarlıklar var, sahte yanlış çizimler var. Dolayısıyla ben kendimi suçlu hissetmiyorum dedi. Yani o kadar üzerime gelmeyin dedi. Zaten benim gibi yüzlerce evrimci sahtekarlık yapıyor dedi. Yine başka bir konu, klonlamayı evrime delil olarak göstermeye çalışıyorlar. Klonlamayı pek çok insan hayran daha şey zannedebiliyor. Hani bir insan var, o insanın işte hücresini alıyorlar. Bir gün sonra o insanın aynısından bir tane daha laboratuvardan çıkıp hayatına devam ediyor gibi anlaşılabiliyor. Öyle bir şey yok. Klonlama çok basit bir şey aslında. Yani teknolojinin ilerlemesi çok basit yapılan bir şey. Hücrenin, bir hücre alınıyor. İçindeki DNA'sının yerine klonlanacak canlının DNA'sı hücrenin içerisinden o DNA alınıyor. Boş hücrenin içine DNA'sı konuluyor. Sonra da elektrik verilip kendi kendine çoğalması sağlanıyor ve o hangi canlıya aitse onun dişisinin rahmine koyuluyor. Bu kadar. Burada insanın herhangi bir ne DNA üretmesi var, ne hücre üretmesi var, ne protein üretmesi var. Hiçbir şey yok. Yani bir CD'yi alıp bir bilgisayara koyup ondan sonra işte çoğaltma tuşuna basıp sonra çoğaltıp o CD'yi göstermek gibi bir şeydir. Yani o CD'nin içerisindeki mesela bir eser olsa veya da bir şey olsa o çoğaltma sonucu o insana ait olmaz o eser. Sadece çoğaltmış olur. Aynen burada da öyle. Sadece hücreyi alıp içindeki DNA'sı yerine başka bir DNA koyup biraz elektrik verip çoğalmasını başlatıp anne rahmine, hangi canlıysa anne rahmine koyup bırakır. Bu kadar. Klonlama bir şey değildir yani. O kadar abartılacak bir şey değildir yani. İnsanı, işte canlıları çoğalttılar, işte canlılar tekrar haşa yarattı insan gibi öyle bir olay yok. İnsanın yaptığı sadece bu. İnsan ilk başta bir protein yapsın. Yani ondan sonra eğer bu tarz şeylerden bahsediyorsa bahsetsin. Bir proteini şu anda laboratuvar ortamında insan sentezleyemiyor zaten o kadar büyük bir teknolojisiyle. Sıfırdan hücre yapmayı zaten yani hayal gibi bir şey neredeyse.
Bu iddianın bir de son zamanlarda çıkan yeni bir versiyonu var. O da şu. Yani o şekilde speküle etmek isteyen, propaganda etmek isteyen insanlar o şekilde yorumluyorlar. Yeni bir sentetik bakteri yapıldı diye bir haber çıktı. Sentetik bakteri yapıldı denmesinin sebebi şu. Zaten son 20-30 yıldır var olan bir teknoloji var. Bu da DNA'yı meydana getiren adenin, guanin, sitozin ve timin nükleik asitlerinin zaten laboratuvar ortamında birbirine eşlenebilmesi. Yani insanoğlu zaten ATGC moleküllerini, yani birçok kimyasal olarak maddenin sentezi yapılabiliyor. Kimyasal birçok ürün mesela fabrikalarda üretilmiyor mu? Boyalar üretiliyor fabrikada. Yani kimyasal plastikler, birçok malzeme zaten sentez ediliyor. Kimya fabrikaları var. Şimdi ATGC de kimyasal birer molekül. Bu molekülleri bir arada kimyasal kurallara göre eşleştirebiliyorlar. Ama bu insan veya bir bakterinin içerisinde bulunan genom kadar düzenli, hassas, onlardaki kadar uzun ama kırılmamış, hepsi birbirine muntazam şekilde bağlanmış, pürüzsüz ve mükemmel bir yapıda olmuyor. Onun için insan şu anki teknolojisiyle küçük boyutlarda DNA zincirlerini birbirine ekleyebiliyor. Ama bunu yapmak için anlatılan makalelerde okuduğumuz bu sentetik bakteriyle alakalı son 15 yılını sırf bu işe ayırmış adam. Adam dedim yani kocaman holding yani şirket bir üniversitenin bünyesinde. Bunun için 15 yıl boyunca bak 15 yıl çarpı 365 gün ne yapar? Yüzlerce insan bir o kadar para bütün o teknolojik cihazlar sadece bakterideki bir de insandaki gibi çift sarmal yapıdaki DNA değil. insandaki çiftsamal DNA yapısı çok çok karmaşık. Yani karmaşık dedim, çok kompleks ve girift bir yapıda bir görüntü sunuyor. Bakterinin tek halkalı DNA'sına nazaran. Şimdi o bakterinin hem de genomu en küçük olan bakteri almışlar Akın Hocam. Yani bütün canlılık tarihinde, bütün canlılar içerisinde en küçük DNA'sı olanını almışlar. Ondaki DNA'nın ne olduğunu tek tek analiz etmişler. Mycobacterium, bir bakteri türü bu. Cyanobacter türü yanlış hatırlamıyorsam. Mycobacterium, Mycoplasma falan. Mycoplasma isimli bir bakteri. Mycoplasma'nın genitalium türüne ait. Onun bakterisinin içindeki DNA'yı almışlar. Aynısının dizilimini ortaya çıkartmışlar, koymuşlar. Bu insan genom projesinde de nasıl insanın DNA'sındaki nükleik asitlerin sırası. Yani DNA'yı meydana getiren harfler sırayla dizilimini ortaya koydu insanlar. Şimdi bu bakterinin ikini de bu arkadaşlar yapmışlar. 15 tane, 15 yılın sonunda o bakterinin genetik dizilimini ortaya koymuşlar. Sonra yaptıkları şu, sentetik bakteri diye sözüm ona sıfırdan bir bakteri üretmiş gibi anlatmalarına rağmen yapılan konu şu, tek hücreli o bakterinin DNA'sını aynen laboratuvarda sentezlemişler. Sentetik bakteri dedikleri kısım bu kısım işte. Halbuki sentezlenen DNA zincirinin patenti Mycoplasma genitalium'a ait. O bakterinin geni nasılsa aynısını laboratuvarda yapmışlar. Şimdi sen hani sentetik bakteri yapıyorsun sıfırdan? Yok öyle bir şey. Bakıp zaten gördüğün şeyi, ya bu şuna benziyor. Burada bir şey yazıyor, tamam mı? Bilgisayarda. Onu aynen buraya yazmaya benziyor. Kopyasını çekiyorsun.
Ya da orada yazan aynısını. Ressamların tablolarını hani kopyalayan evet. Ressamlar kopya. Olur.
Evet. Evet, onun gibi. İnşallah Allah'ın yarattığı canlının geninin aynısını sen laboratuvarda yapıyorsun. Ama yapamıyor da. Birçok hata var. Birçok mutasyona uğrayan etken var. Bunların hiçbirisi bilinmeden sonradan artık bulunabiliyor. Küçük küçük kısımlar halinde, DNA kasetleri halinde laboratuvarda sentezlemişler. Yani yüzlerce küçük DNA'cık yapmışlar. Daha sonra bunu tek tek virüs aracılığıyla, bak virüs aracılığıyla Saccharomyces isimli bir tane maya var. Tek hücreli bir maya. Yani tek hücreli bir canlı. Onun içerisine nakletmişler. Nakletmişler tek tek tek. Hepsi bir zincir olduğunda Saccharomyces zaten kendi DNA'sını bölünme esnasında eşliyor. Yani DNA replike oluyor. Her hücre bölünmesinde o DNA'dan bir tane daha yapılıyor. Şimdi Saccharomyces onu alıyor. İnsanların naklettiği DNA'yı. Bu gen teknolojisi. Zaten her gen teknolojisiyle uğraşan kişi bunu yapıyor ve biliyor. Bu genin aynısını Saccharomyces ama bu sefer düzgün ve hatasız bir biçimde. Düp düzgün bir zincir olarak üretiyor. Kim üretti? Saccharomyces üretti. İnsan sadece geni başka bir bakteriden gördüğü geni, dizilimini gördüğü geni kendisi kopyaladı. Onu Saccharomyces'e verdi. Daha sonra da o geni ondan alıyor. Başka bir bakterinin içerisinden az önce senin söylediğin gibi onun DNA'sını alıp kendi bu Saccharomyces'in sentezlediği DNA'yı koyuyor. Yani 3 tane bakteri var. Bir bakterideki DNA'yı kendi kopyalıyor, öbür bakteriye veriyor. O üretiyor, kullanılabilir ve hatasız hale getiriyor. Esas işi o yapıyor. Ondan sonra o bakteri o DNA'yı alıp en son DNA'ya veriyor. Evet diyor, biz diyor sentetik bakteri yaptık şimdi. Burada yapılan iş sadece mevcut genomun kopyalanıp DNA, üretilen DNA'nın başka bir bakteriye nakledilmesi. Teknolojik açıdan ilerleme, bilimsel açıdan yine bir buluş. Bu açıdan tebrik etmek, saygı duymak gerekir. Ama bunun evrimle, kendi kendine olmayla, adam 15 yıl uğraştım diyor yüzlerce kişi. O kadar çaba harcadım diyor ve daha hala yetersiz üretmek açısından. Ve üretilememiş, bakterilerden yardım alınıyor. Yani bu işte insan kopyalamadaki spekülasyonların yapan insanların niyetiyle alakalı bir şey. Ortada bir şey yok çünkü. Ortada somut bir şey var. Yani birisi resim yapmış yani. Başka birisine ait olan resmi. Başka birisine ait olan değil mi? Yani hazır olan Allah'ın yarattığı bir bakteri üzerindeki DNA'yı kopyalamış. Konu bu. Bunun üzerinden ne yapıyor evrimciler? Az önce söylediğim gibi spekülasyon yapıyor. Sanki çok büyük bir olaymış gibi, böyle kendi kendine olma, evrimi kanıtlayan bir olaymış gibi. Halbuki hiçbir alakası yok.
İnşallah.
Tabii biraz da hoşlarına gidiyor pohpohlanmak o açıdan herhalde. Öyle lanse ediyorlar.
Tabii.
Bu çalışmaların hepsi canlılığın yaratılış dışında oluşma ihtimalinin olmadığını gösteriyor. Bakın sırf taşıma diyoruz orada, anlatıyorsun detaylı Onur Hocam. 15 yıl uğraşmış diyorsun taşımayla. O kadar demek ki hassas bir sistem ki, değil mi? Öyle kaldırıp atmayla oluşacak olsa bir yılda yaparlar o çalışmayı. Demek ki o kadar hassas bir yapı var ki orada 15 yıl onun taşınmasını da araştırıyor ve gerçekleştiriyor.
Bakteri 15 saniyede zaten kaç kere yapıyor evet. işlemi.
Yani evet. Ve hatasız olmuyor yani, mutasyon evet. olmuyor.
Yani bilim adamları da uğraşarak, çaba sarf ederek 15 yılda ancak bu kadar ilerleyebiliyorlar. Yine evrimcilerin konularından bir tanesi de canlılık neden işte uzaydan geldiğini iddia ediyorlar. Halbuki neden gelmiş olduğumuz onu açıklayalım. İşte meteorlar yoluyla...
Şimdi açıklamak zorunda kalıyoruz. Konuya bak, uzaydan neden evet. gelmiş olamaz.
Yani yapacak bir şey yok inşallah. Mesela meteorlar yoluyla gelmiştir diyorlar. İşte yani farz edelim ki meteorlar yoluyla organik maddeler gelsin, işte bileşikler gelsin. Bunun canlılık oluşturması imkansız. Yani uzayda da oluşması, bir hücre mesela dünyada oluşamıyorsa uzayda zaten hiç oluşamaz. Yani uzay zaten böyle bir şey için hiç müsait değil. Normal canlı olarak biz uzaya çıktığımız zaman işte bir sürü işte giysiler giyiniyor, oksijen tüpleri bağlanıyor. Yani çok fazla tedbirle anca yaşayabiliyoruz, hayatımızı sürdürebiliyoruz. O da bir süreliğine sürdürebiliyoruz. Dolayısıyla canlılığın kendi kendine proteinin, hücrenin uzayda oluşması iyice imkansız. Çünkü dünya çok korunaklı bir yer bir canlı evet. için. Evet. Bir hücre için çok korunaklı bir yer. Uzay hiç korunaklı bir yer değil. Ya dolayısıyla böyle Dawkins'in yaptığı gibi işte uzayda Darwin'in öngördüğü şekilde bazı canlılar oluşmuş, evrimleşmiş olabilir. Onlar da bizim ilk tohumlarımızı ortaya atmış olabilirler. Bu tamamen hayali bir iddia. Yani Allah'ın varlığını kabul etmemek için, bu konuda inat etmek için yapılan açıklamalar. Ama Dawkins için demişti hocamız, yani belli bir süreden sonra Allah yarattı diyecek inşallah. Biz de şahit olacağız buna.
İnşallah. Evet, fosil kayıtlarını inceleyelim hocam biraz. Bir alabilir miyiz? Bakın, kaplumbağa fosili yer alıyor slaytımızda. 54 milyon yıllık kaplumbağa fosili. Biz fosil kayıtlarına baktığımızda mesela kaplumbağanın 54 milyon yıl önce belki evrimcilerin iddia ettiği gibi bir süreç oluşmuş olsaydı daha farklı bir halini görmüş olurduk. Halbuki öyle değil. Kaplumbağa'la ilk karşılaştığımız yerde 54 milyon yıl önce, bilmiyorum daha belki daha eski fosilleri de vardır, ancak ilk karşılaştığımız katmanda kaplumbağayı tam bir halde görüyoruz. Yani bugünkü haliyle görüyoruz. Bakın, karides ve tropikal balık fosilleri 127 milyon yıllık yan yana bir durumda fosilleşmişler bu canlılar. Ve bildiğimiz karideste bakın yapısı tamamen aynı. Yani en ufak bir fark yok. Bütün yapısı, uzantıları vesaire hepsi aynı. Nitekim tropikal balık fosiliyle günümüzde yaşayanla aynı. Bakın, kertenkele ilk karşılaştığımız fosil katmanında 242 milyon yıl önce bugünkü kertenkeleyle aynı bacak yapısı, iskelet yapısı detaylı olarak zaten fosil detayları gösteriyor. Timsah fosili bakın 100 milyon yıllık, çok büyük rakamlar bu rakamlar. 242 milyon, 100 milyon yıl çok büyük rakamlar. Evrimcilerin iddia ettiği gibi bir süreç olsaydı bu kadar büyük bir rakamda bu canlı kim bilir ne hallerde olurdu. Ama baktığımızda timsah, günümüzde yaşayan timsahla birebir aynı bakın. Kafası, göz çukurları, uzantısı, ağzındaki ağız uzantısı birebir aynı. Vatos fosili 50 milyon yıllık. Bakın 50 milyon yıl. Günümüzdeki vatozla birebir aynı. Yine evrimcilerin iddia ettiği gibi bir süreç oluşmuş olsaydı bu hayvan çok daha farklı bir şeylere benzeyecekti. Günümüzdekiyle alakası olmaması lazımdı ama aynı.
Demek ki diyorlar ya, değişmeyen tek şey değişimin kendisi. Demek ki öyle bir şey yokmuş.
Evet.
Doğada öyle bir şey görmüyoruz yani.
Görmüyoruz. Bakın örümcek fosiline incelediğimizde 163 milyon yıl. Ya biz örümceğin fosillerine baktığımızda ilk karşılaştığımız fosil örümcekle aynı zaten günümüzdeki yaşayanla. Evet. Daha başka bir şeylere benzeyen bir örümcek bulamıyoruz. Bakın 163 milyon yıl. 128 milyon yıllık kerevit fosili bakın. Birebir aynı. yapısı. Bakın artık arka kısmındaki düğümlere varıncaya kadar bütün yapısı aynı. Kolları, bacakları, anteni.
Maşallah.
Ve yengeç fosili 23 milyon yıllık yine. Yengeç fosili 23 milyon yıldır aynı. Yusufçuk larvası 10 milyon yıl yaşında Yusufçuk larvası günümüzdeki Yusufçuk'la aynı.
İnşallah.
Evet, maşallah.
Evet.
Zaten Charles Darwin de bunu söylüyor. Eğer diyor benim iddia ettiğim gibi bir süreç olmuşsa diyor, fosil kayıtlarıyla neden karşılaşmıyoruz diyor. O dönemde de çünkü birçok fosil kaydı çıkarılmıştı. Bakın hatta o cümlesinde okuyalım Darwin'in. O zaman da birçok fosil bulunmuştu Darwin'in döneminde. Ama o dönemdeki fosiller de günümüzdeki yaşayanla, o zamanki yaşayan canlılarla birebir aynıydı. Darwin'den sonra da günümüze kadar yine birçok fosil ortaya çıktı. Bu fosillerin de hiçbiri günümüzdeki yaşayanlardan farklı bir fonksiyonelliğe veya farklı bir yapıya sahip değil. Günümüzdekilerle aynı. Bakın, şöyle söylüyor Charles Darwin, eğer teorim doğruysa türleri birbirine bağlayan sayısız ara geçiş türleri mutlaka yaşamış olmalıdır. Bunların yaşamış olduklarının kanıtları da sadece fosil kalıntıları arasında bulunabilir diyor. Türlerin Kökeni kitabında sayfa 179'da. Yani bulunamadı diyor. Bulunması lazımdı ancak bulunamadı diyor. Ne bu ara geçişlerden kastettiğimiz, onları inceleyelim. Bakın örneğin bir yıldızın bir balığa dönüştüğü iddia ediliyor. Evrim teorisini savunanlarca. Yıldızın balığa yavaş yavaş değişimlerle dönüştüğünü iddia ediyorlar değil mi? Biz fosil kayıtlarına baktığımızda yıldızı görüyoruz. Balığı da görüyoruz. Bakın biraz önce de göstermiştik balık fosiline. Ancak o aradaki iddia ettikleri ufak değişikliklerle oluşan canlıları, hayali canlıları göremiyoruz. Nerede göremiyoruz? Fosil kayıtlarında. Fosil kayıtları böyle bir süreç yaşandı mı yaşanmadı mı bize tek gösterecek olan eskiye tarihe göre gösterecek olan tek kayıtlar fosil kayıtları. Fosil kayıtlarında da böyle bir kayıtla karşılaşmıyoruz. Demek ki bunların hepsi işte bize canlıların yaratıldığını gösteriyor inşallah. Kısa bir aramız var, ondan sonra devam edelim inşallah. Evet, sohbetimize kaldığımız yerden devam ediyoruz inşallah. Buyur hocam.
Evet, yine evrim teorisiyle ilgili sorulardan devam edebiliriz.
Evet, inşallah.
Şimdi dünyanın yaşının çok uzun olmasını yine evrime delil olarak göstermeye çalışıyorlar. Yani bu kadar süre içerisinde her şey olur gibisinden. Halbuki biz doğaya baktığımız zaman öyle bir şey görmüyoruz. Kendi haline bırakılan bir arabaya mesela belli bir süreden sonra paslanıyor, eskiyor. Termodinamiğin ikinci kanunu var, entropi yasası. Ona göre bütün her şey zamanla bozulmaya uğruyor. Hiç zamanla gelişmeye uğrayan bir şey yok. Ve bu aynı zamanda organik moleküller ve canlılar için de geçerli. Hatta daha da hızlı işliyor. Organik moleküllerde, canlılarda daha da hızlı işliyor. Ve aynı zamanda canlıların bu özelliklerini milyonlarca senede, milyarlarca senede kazandığı iddiası var. Canlıların pek çok özelliği hayati özellikler ve milyonlarca veyahut da milyarlarca yıl seni bekleyecek vakit yok. Çoğu canlının mesela ömrü 5 sene ise hayati olan mesela %90 sistemleri hayati. Bu hayati organların tamamının 5 sene içerisinde oluşması lazım. Biz canlılara baktığımız zaman böyle bir mekanizma görmüyoruz zaten. Canlıları mesela şu özelliği nasıl oluşmuştur peki diyoruz. Milyonlarca senede oluşmuştur. Şimdi söyleyince mesela konuyu hiç bilmeyen bir insanın bilinçaltına tabi canım milyonlarca senede oluşur. Niye oluşmasın o kadar süre? Canlılar sürekli değişime de uğruyor. Değişme yani tek şey değişim kendisi de olduğuna göre demek ki evrim var gibi bir böyle altlarını, bilinçaltlarını bir büyü yapıyorlar adeta. Biz bilimsel gerçeklere baktığımızda hiç de böyle bir şeyle karşılaşmıyoruz kesinlikle. Bir bakıyoruz bilimsel gerçeklere, canlıların bir anda bütün mekanizmalarıyla, mesela nefes alma mekanizmasında en ufak bir eksiklik olsa canlının ömrü 2 dakikadan fazla süremez. Dolayısıyla milyonlarca sene bekleyecek vakti yok. Sindirim mekanizmasındaki en ufak bir hata sindirim mekanizmasını çalıştırmayacak. Mesela insan için farz edersek, bu çok kısa bir süredir. Yani 8 gün, 10 gün gibi bir süredir. suyu pardon 40 gün gibi bir süredir insan için. Mesela 40 gün insan aç kaldığı zaman 40'tan sonra artık ölüm başlıyor. Veyahut da su içmesine baktığın zaman 8 gün, 8-10 gün civarında bir insan için suya dayanabilme süresi. Suyu sindirecek sistemi olmasa 8-10 günü geçemeyecek. Nefes alma 2 dakika. Zaten bütün sistemler işte bağırsak sistemi olsun, mide olsun zaten hep sindirim ve vücuda bu sindirilen maddelerin hücrelere dağıtılması üzerinedir veyahut da oksijen dağıtma üzerinedir. Bu sistemlerdeki en ufak bir aksaklık canlının milyarlarca seneyi bırakın, saniyeler, dakikalar en fazla birkaç hafta içerisinde ölmesine neden olacak. Dolayısıyla bütün sistemlerin bir anda yaratılmış olması gerekiyor. Dünyanın yaşının 4 milyar yıl olması evrimi destekleyen değil, evrimi çökerten milyar hesabıyla delilden bir tanesi olmuş oluyor inşallah. Yine işte körelmiş organ gibi bir iddiaları var evrimcilerin. Yani geçmiş atalarımızdan bize miras kalan, onların kullandığı fakat bizim kullanmaya ihtiyacımız olmayan bazı organların olduğunu iddia ettiler. 20. yüzyılın başında bu organların listesi 100 civarındaydı. Yani önüne gelen organı bu organ bizim işimize yaramıyor diyorlar. Neyse kalp beyine kadar gideceklerdi yani. Bir işimize yaramıyordur gibisinden.
Evet.
Mesela bademcikler, pineal bez, işte kulak kepçesi bir işe yaramaz diyorlardı. Bakın kulak kepçesinde bir işe yaramaz diyorlardı. Muazzam bir ses toplama teknolojisi var kulak kepçesinde. Mesela apandiks organı. Rahatsızlandığımız zaman apandist hastalığına mesela rahatsızlığı oluyor. Ve alınması gerekiyor. Bu bir işe yaramıyor diyorlardı. Halbuki savunma sisteminde yer aldığı, pek çok yararlı bakterinin vücutta barındığı yer olduğu. Ondan sonra mesela bazı durumlarda insanın bağırsaklarındaki bakterilerin tamamen dışarı atıldığı durumlarda oradan takviye bakteri gönderildiği ve savunma sisteminde dediğimiz gibi faydalı olduğu anlaşıldı. Bademcikler yine savunma sisteminde görev yapıyor. Bunun gibi iddia ettikleri tüm organların aslında bir işe yaradığı net bir şekilde bulundu ve bu liste şu an sıfırlandı artık. Bir öyle bir iddia kalmadı. 20 yaş dışında yine bahsediyorlar mesela bunlardan bir tanesi. Bu da insanların beslenme alışkanlıkları ile ilgili. Eskiden insanlar bu kadar yumuşak besinlerle beslenmiyorlardı. Daha sert bir şekilde besleniyorlardı. Daha sert yiyecekler yiyorlardı. Dolayısıyla çene kemikleri daha güçlü oluyordu. Kasları da daha güçlü oluyordu. Ve insanların dişlerinde herhangi bir zarar olmuyordu. 20 yaşta insan için verilmiş aslında bir nimet. Yani en son artık dişler tamamen oturmaya başladığı, bittiği zaman bir eksik yer varsa onları tamamlaması açısından Allah 20 yaş dişini nasip ediyor. Bir nimet aslında yine bu insan için. Ve şu anki beslenme şekilleri nedeniyle bazen sorunlar çıkartabiliyor. Yani hiç çene kemiğimizi çalıştırmadığınız için mesela bir hamburger yiyorsunuz veyahut da işte çok yumuşak yemekler yeniliyor. Çene kemiği veyahut da kasları hiç çalışmıyor. Çalışmadığı için güçsüz kalırsa eğer, güçsüz kalan kişilerde 20 yaş dışı sorunu çıkıyor. Mesela 20 yaş dışı bende de var, bende hiçbir sorun çıkartmadı. Veyahut da çok fazla insan var, onlarda sorun çıkartmadığını görüyoruz. Ama bazı insanlarda kasları eğer çene kasları kuvvetli değilse 20 yaş dışı bazı arızalara neden olabiliyor. Ama bu evrimle veyahut da körelmiş organ olmasıyla hiçbir alakası yok. Tamamen o kişinin beslenme şekliyle alakası var. Bu da son derece doğal bir şey zaten. Yani kötü beslenirsek zaten vücudumuzda, işte damarlarımızda da kolesterol oluşuyor. Bu bir evrime delil değil. Kötü kullanıldığı zaman vücut size karşı olarak kötü bir yanıt veriyor. Bu normal bir şey. Yine bakıyoruz evrimcilerin çıkmazlarından bir tanesi. İşte eski canlılar, mesela trilobit canlısına bakıyoruz. 520 milyon yıllık bir canlı. Ve göz yapısı muazzam kompleks bir yapı. İnsandan kat kat daha kompleks. Mesela işte David Robb isimli kişi Harvard ve Chicago Üniversitesi'nde jeoloji profesörü. Trilobitlerin gözü ancak günümüzün iyi eğitim görmüş ve son derece yetenekli bir optik mühendisi tarafından geliştirilebilecek bir tasarıma sahipti diyor. Yani çok iyi bir optik profesörü tarafından ancak yapılabilir böyle bir şeyin tasarımı sadece. Yani uygulaması değil zaten. Biz bu canlıya bir bakıyoruz zaten ilk canlı. Yani ilk bu büyük omurgalı dediğimiz canlılar, çok hücreli omurgalı dediğimiz canlılardan ilki zaten trilobit canlısı. Ve göz yapısı binlerce petekten oluşuyor. İnsanda mesela tek göz var. Ve bu göz yapısı aynen günümüzde de şu anda işte Yusufçuklar olsun, Sinekler olsun devam ediyor. Petekli göz yapısı. Şimdi biz bir ilkellik görmüyoruz. Bu canlının göz yapısı şu andaki en kompleks göz yapısı. Dolayısıyla herhangi bir kompleks ilkelliğe sahip değil. Tam tersi son derece gelişmiş olduğunu görüyoruz. Bu da evrimi çökerten delillerden bir tanesi. İnşallah.
Daha ayrıntısını gösterelim Trilobit'in. Bakın, karşılaştıralım insan gözüyle. 540 milyon yıl önceki Trilobit'in günümüzdeki insan gözüyle karşılaştırmasını yapıyoruz şimdi. İnsan gözü bir mercek, bir lensten oluşuyor. Toplam iki göz 650 megapiksellik gibi muazzam bir rakama sahip. Görme çözünürlüğüne sahip. Trilobit'in ise kimi türü 300, kimi türü ise 3000 tane çift katmanlı. Neden? Çünkü suyun altında görme kabiliyeti var net bir şekilde. Çift kapsamlı katmanlı mercek sisteminden yapılıyor. Bir mercekten oluşan insan gözünün kapasitesi 650 megapiksel ise 3000 tane mercek olduğunu düşünelim. O zaman kaç megapiksel artık? Bu arada siz düşünün. Bir göz 90 derece görebiliyor. İki göz çakışan ortak kesimi çıkardığımızda toplam 120 derece görebiliyor. Fakat trilobit ise 270 derecenin üzerinde görme açısına sahip, kabiliyetine sahip. Göz son derece dayanıksız ama bir o kadar da önemli olan saydam hücrelerden yapılmış. Kalsit kayasından yapılmıştır trilobit. O da saydamdır. Ama optik mühendislerinin ortaya koyduğu, optik bilimin ortaya koyduğu şekilde günümüzde en verimli ışığın optik olarak yansıtılmasındaki yöntem.
Madde.
Çözüm, madde, evet. Olarak kalsit öneriyorlar. Evet. Ve bütün bu gelişmeler bize neyi gösteriyor? Bakın, canlılık her başladığı anda komplekslikle başlamıştır. Yani hiçbir zaman ilkel bir yapı olmamıştır.
Evet.
Net bir şekilde bilim değil mi? Bunu bize göstermektedir inşallah.
Evet. Evet, yine devam edelim o zaman. İşte bazıları da diyor ki, ya şimdi diyorlar evrim teorisi bilimsel bir konu, niye bunu reddediyorsunuz ki? Yani dinle ne alakası var bu konu diyorlar. Veyahut da işte bir evrimi reddedince siz gelişmeyi durdurmuş oluyorsunuz diyorlar. Yani evrimi reddedersek bilimsel ilerleme durur diyorlar. Kesinlikle öyle bir şey, hayali bir iddia. Mesela Albert Einstein şöyle söylüyor, yani geçtiğimiz asır olsun, yani tüm zamanların en iyi bilim adamlarından bir tanesi olarak gösterilen bir kişi. Derin bir imana sahip olmayan hiçbir bilim adamı düşünemiyorum diyor. Yani bilim adamları mutlaka iman da değil. Bakın, derin bir iman diyor. Çok derin bir imana sahip olması lazım diyor. Bir bilim adamının gerisini düşünemiyorum diyor. Bu durum şöyle de ifade edilebilir. Dinsiz bir bilime inanmak imkansızdır diyor. Başka bir sözünde de dinsiz bilim topaldır diyor. Alman fizikçi Max Planck, hangi alanda olursa olsun bilimle ciddi şekilde ilgilenen herkes bilim mabedinin kapısında şu yazıyı okuyacaktır: İman et. İman bilim adamlarının vazgeçemeyeceği bir özelliktir diyor, bakın. Alman fizikçi Max Planck da bunu söylüyor. Dolayısıyla geçmişteki zaten bilimi başlatanlar Müslümanlar. Yani optik bilimi olsun, matematik olsun, işte geometri, yani aklınıza gelebilecek
astronomi.
Ondan sonra ya aklınıza gelecek bütün bilimleri zaten Kur'an'a tam teslim olan Müslüman bilim adamları başlatıyor. Yani ilk başlangıcı onlar yapıyorlar. Ondan sonra işte bir kısım Müslümanların Kur'an'dan uzaklaşması ve hurafelere dalması sonucunda Müslümanlar bilimden ve pek çok konudan geride kalıyorlar. Allah'ın kaderi o şekilde yaratıyor. Allah o şekilde yaratmış. Ama aslında Müslümanlar başlatıyor ve iman eden bilim adamları ilerletiyor. Mesela Tesla, Nikola Tesla. Şu anki işte motorlu çalışan sistemlerin, elektrikli sistemlerin,
radar
sisteminin, evet, bütün aklımıza gelebilecek pek çok sistemin başlatan kişi Nikola Tesla isimli bir kişi. Biz niye ismini duymuyoruz? Çünkü ne diyor biliyor musunuz? Bizi diyor Allah yaratmıştır diyor. Bütün bize verilen teknolojik gelişmeleri Allah ilham eder diyor. Bizim herhangi bir şeyi böyle düşünüp tasarlama, işte bilimsel gelişme yapma gibi bir gücümüz yoktur diyor. Aklımız da yoktur diyor. Bize teknolojiyi Allah ilham eder, biz de geliştiririz diyor. Bu yüzden biz Nikola Tesla'nın ismini hiç duymuyoruz. Nerede işte ben yaptım diyen bilim adamı varsa onların isimlerini duyuyoruz. Mesela Allah'ı anan, bütün yaptıkları, yarattıklarını, teknolojik gelişmeleri Allah'ın yarattığını söyleyen bilim adamlarının ismini genelde duyamıyoruz. Veyahut da o yönleri bize açıklanmıyor. Ama Nikola Tesla'ya bir bakıyoruz. Şöyle bir şey var, mesela motorlu çalışma sistemini icat ediyor. Elektrik motorunu. Bir parkta arkadaşımla yürürken diyor, gözümün önünde zaten gördüm diyor yani o sistemi. Yani elimle dokunacaktım diyor neredeyse. O derece gerçekçiydi diyor. E şimdi bir insanın aklında böyle bir şey oluşuyorsa, üç boyutlu bir şekilde, canlı bir şekilde, buna ilham denir zaten. Kur'an'da Allah zaten bunu bildiriyor. Rabbin bal arasında vahyetti buyuruyor. İlham ediyor Allah. E şimdi bunu kabul ediyor mesela o bilim adamı. Kendi aklının bu konuyu çözemeyeceğini, hiçbir bilimsel gelişmeyi yapamayacağını, sadece Allah'ın ilham edebileceğini kabul ediyor. Dolayısıyla bunu kabul etmek bilimsel ilerlemeyi durdurmaz. Bakın buna iman eden kişiler zaten bilimsel gelişmeyi başlattılar. Buna iman etmeyen kişilerin de bayağı bir bunu duraksattığını görüyoruz. Yani evrimci ve materyalist kafanın aslında bu gelişmeyi yapıyormuş gibi gözükseler de aslında duraklattıklarını görüyoruz. Tam kesin böyle bilgiyle iman eden, daha çok kuvvetli iman eden bilim adamlarıyla inşallah böyle hani 100 yılda aşılmış şeyler inşallah birkaç ay içerisinde, birkaç sene içerisinde kat kat fazlasını altın çağda olacağını biz biliyoruz inşallah. Yani çok daha hızlı ilerleyecek teknoloji.
İnşallah. Evet.
Evet.
Çünkü boyutları artık gitgide ne kadar küçük olursa olsun Allah onları bizim görmemizi inşallah teknolojiyi vesile ederek gösterdi. Bunlardan bir tanesi de atom. Atom son derece detaylara sahip, birçok maddenin özünü oluşturan ve maddenin en küçük birimi olarak nitelendiriliyor. Şimdi atomun detaylarını inşallah gösteren bir sunum yapalım. Ondan devam edelim. Şu tuşa basalım. Evet. Atomun hayret veren özellikleri. Atomu oluşturan en küçük parçalar iki tür, kuark ve elektrondur. Evrendeki tüm madde, tüm kokular, tüm tatlar, tüm renkler, sertlik, yumuşaklık, her şey, yani zahiren gördüğümüz her şey bu üç küçük parçaya bağlıdır. Elektronun boyutunu söylemek gerekirse, mesela elektron proton ve nötron oluşuyor. Bir elektron büyüklüğü protonun 2000'de biri. Zaten atom, yani dünyada maddenin en küçük birimi, değil mi? Yani bütün kainatta. Onun da içerisinde proton ve nötronlar var onu yapan. Onun da içinin 2000'de biri boyutunda elektronlar var. Nitekim elektronlar zaten atomun içerisinde kütlesi ve hacmi olmayan madde olarak kabul ediliyor. Çünkü hesaplanamayacak kadar küçük. Kayda değmeyecek kadar küçük. Fakat biz bakıyoruz %99'u boş olan bir maddenin ağırlığı var. Değil mi? Bir maddenin içini boş olan maddenin rengi var. Bir içi boş olan maddenin içinden ses geliyor.
Koku
duyuyor. Koku duyuyor. İyi be. Elektronun hızı 2000 kilometreye ulaşıyor. Yörüngesinde dönerken 2000 kilometre ile 100 bin kilometre arasında değişen hızlara sahip. Çok fazla sayıda çeşitli yörüngelerde dolaşabiliyor. 15 milyar yıldır, yani Big Bang'den bu tarafa ilk yaratıldıkları andan beri bu elektronlardan tek bir tanesi bile bir diğeriyle çarpışmamaktadır. Ve hiçbir zamanda çarpışmaz. Maşallah. Nedir elektronun yörüngesini çizen kuvvet? Nedir elektrona o ilhamı eden? Onu sürekli o yörüngede stabil bir şekilde, yani ne olursa olsun hiçbir elektrona çarpışmamasını sağlayan, kuralı koyan kimdir? Maşallah. Yüce Allah'ın, değil mi, izine biz, Yüce Allah'ın yani her yerde biz tecellisini görüyoruz inşallah.
İnşallah.
Elektronlar 7 farklı yörüngede dolaşabilirler. Bazen sayıları 100'ü geçer. Yani ard arda dönüyorlar. 7 tane farklı yolda. Ama asla birbiriyle çarpışmazlar. Çok büyük bir hızla birbirlerinin yörüngesine atlar ve yer değiştirebilirler. 7 farklı yörüngede. Fakat yine de bu muazzam hızlarına ve hareketlerine rağmen asla birbirleriyle çarpışmazlar.
Bu nasıl olabilir ki? Yani bunun gerçekleşmesi için hepsinin elinde bir telsiz olması gerekir. Ben şimdi atlayacağım, sen de hazırlan vesaire, böyle haberleşip konuşup anlamamız için söylüyorum. Böyle bir işbirliği içinde olmaları lazım. Yani bunu elektronların akledemeyeceği çok belli.
Evet,
artık en küçük parçacıktan bahsediyoruz. Yani onun da küçüğünde kuarklar var, enerjiler var. Elektrondan bahsediyoruz. Bunu tabii ki düşünemeyeceği, diğer elektrona haber gönderemeyeceği çok belli.
Zaten o hızla öyle bir şey yapması mümkün değil.
Evet.
Yani saniyede 1000 kilometrelik bir hızdan bahsediyoruz. Yani bir saniyede İstanbul'dan Antalya'ya gidecek bir hızdan bahsediyoruz. Ve bu hani öyle geniş bir alanda olmuyor. Yani mikroskopla dahi görülemeyecek boyutlarda tabii gerçekleşen bir şeyden bahsediyoruz. Bir olaydan bahsediyoruz.
Evet. Devam edelim. Dünya üzerine gerçekleşen hiçbir darbe, çarpışma ya da patlama ne atomu, ne çekirdeğini, ne de elektronlarını yerinden oynatamamaktadır. Atomun oluşturduğu canlı ölse de o dönmeye, yani canlı oluşturan atomlar hareket etmeye devam etmektedir. Demek ki canı veren, canı oluşturan atom değil. Öldüğü zaman da aynı atom orada duruyor, yaşadığı zaman da aynı atom orada duruyor. Proteini oluşturan atom, azot, karbon, hidrojen, oksijen şurada dışarıda, mesela bu suyun içinde durduğunda hiçbir canlılık belirtisi göstermiyor. Aynı atom, ben suyu içtiğimde vücuduma geliyor. Vücudumda protein sentezinde kullanılıp protein olunca adam bir anda şekli değişiyor. O işi dünya yüzünde en iyi yapan makine haline geliyor. Aynı atom. Bunun içine duruyordu. Buraya geldi, bir anda bir değişiklik oldu.
İnsanı aşan işler, evet, yapmaya başlıyor.
Bir eğitim süreci de yok. Yani bir bekleyip birbirine öğrenme gibi bir öğretmek ve öğrenmek de yok.
Kursa almıyorlar yani.
Ne? Herhangi bir kursa gitmiyor. O atom buraya geldiğinde bir anda şekil değiştirmesini sağlayan, o atoma vahyeden Allah inşallah.
İnşallah.
Evet, devam edelim. Ve bu atomlar hiçbir zaman, değil mi, asla yanmıyorlar. Onlar havada, yani bir şey yanmadan önce de yandıktan sonra da yine atomlar hareketlerine, dönmelerine devam ediyorlar. Atomun sağlamlığı ve elektrondaki yörüngeleri biraz daha ayrıntısıyla inceleyelim inşallah. Bakın Allah ayette, Nem suresi 88. ayette şöyle buyuruyor. Şeytanın Allah'a sanırız. Dağları görürsün de donmuş sanırsın. Oysa onlar bulutların sürüklenmesi gibi sürüklenirler. Her şeyi sapasağlam ve yerli yerinde yapan Allah'ın sanatı, yani yapısı bu. Yapısıdır bu. Şüphesiz o işlediklerinizden haberdardır. Demek ki her şeyi sapasağlam ve yerli yerinde yapan Rabbimizin bir sünneti var inşallah.
Tabii Kur'an mucizesi o. Atomu biraz önce söyledik. Değil mi? Parçalanamaz olduğunu, hiçbir çarpışma, hiçbir patlama dünyasındaki atomu oynatamıyor, sarsamıyor elektronların yapısını. Kur'an'da da sapasağlam olarak buyuruluyor.
Evet, bu ayette maddelerin yapı taşı olan atomun sağlamlığını ve atomların elektron yörüngelerinden bir yönüyle, yörüngelerine bir yönüyle işaret ediyor olabilir. Atomlar açısından bakıldığında ayetteki Allah'ın her şeyi sapasağlam yaptığı ifadesi, atomların ne olursa olsun parçalanmadığından dolayı dediğin gibi bir Kur'an mucizesine işaret ediyor Allah-u Alem.
Evet,
burada elektronların yapısını görüyoruz, yörüngesini görüyoruz. Onlar işte hiç değişmiyorlar. Nükleer füzyon yönteminde, yani ayrıştırma yönteminde atomun çekirdeği parçalanır ve daha küçük iki atoma ayrılabilir. Nükleer füzyonda ise iki küçük atom bir araya getirilerek daha büyük bir atom oluşturulabilmektedir. Sonuç olarak evrende maddeden enerjiye, enerjiden maddeye sürekli bir dönüşüm ve atom seviyesinde evrenin genelinde geçerli bir sağlamlık mevcuttur. Atomdaki bağları parçalayarak oluşturan nükleer bombalara dahi ortaya yine sapasağlam başka yapılar çıkar. Yani atom bombası patlasa bile yine atomun yapısından, yani bu işlemden sonra yine sapasağlam düzenli başka yapılar çıkıyor. Atomu parçalıyorsun, yani sonuçta yani hiçbir şekilde yapısı bozulmayan atomu nükleer işlemler kullanarak içindeki proton ve elektronu artık parçalıyorsun. Parçalandığı zaman ne oluyor? İki tane küçük atom olup devam ediyor dönmeye. Diyorsun bu ikisini başka bir şey birleştireyim diyorsun. Birleştiriyorsun. Bu sefer iki atom birleşmesinden başka bir atom oluşuyor. Yine başlıyor dönmeye.
Parçaladığını zannediyorsun yani.
Evet. Ya hiçbir zaman düzeni bozamıyorsun atomdaki. Ne yaparsan yap. İstediğin kadar küçük ve istediğin kadar büyüt. Yani birleştir veya ayrıştır. Atomdaki yapıyı asla düzenini bozamıyorsun maşallah. Devam edelim. Dağları oluşturan atomların yörüngelerindeki elektronlar çekirdek etrafında sürekli ve süratli hareketlerinden ötürü bir bulut görünümü alırlar. Nitekim atomun yörüngesindeki elektronlar bilimsel literatürde de elektron bulut olarak tanımlanır. Yani mesela Kayseri veya başka böyle büyük dağa sahip olan şehirlere, ülkelere gitmiş olan izleyicilerimiz bilirler. Böyle baktığın zaman dağa, mesela Erciyes Dağı var Kayseri'de. Dağın etekleri böyle bulutlu görünüyor her zaman için. Bulutların arasında böyle biraz dumanlı gibi böyle bir görüntüye, isli gibi bir görüntüye sahip oluyor. Ayetin işaret ettiği şekilde dağlar ve atom arasındaki ilişkiye baktığımızda elektronların da çekirdeğin çevresindeki hareketlerinden dolayı yine böyle işsiz, puslu, bulutumsu bir yapı göstermesinden dolayı o ayet inşallah bu özelliğe de işaret ediyor olabilir. En doğrusunu Allah bilir inşallah.
İnşallah. Şimdi hocam denizlere gidelim biraz. Denizlerde gözlemleyelim. Süngerler var hepimizin bildiği gibi. Bakın resimde yer alıyor. Süngerler bir bitki türü değil, bir hayvan türü. Öncelikle onu söyleyelim. Ve çok değişik özelliklere sahipler. Şimdi onları inceleyelim. Öncelikle kalp, beyin, dolaşım sistemi, kan dolaşımı gibi, kan dolaşımı tabii ki var da, kalp, beyin gibi organlara sahip değiller. Ciğer gibi organlara sahip değil süngerler. 2 metre olanları da var bakın. Birkaç santim uzunluğunda olanları da var. Türler arasında bu değişiyor ve 5000'den fazla tür var, sünger türü var. Bu türlerin büyük bölümü denizlerde bulunuyor. Bir kısmı da tatlı sularda bulunuyor. Şimdi nasıl süzme işlemi yaptıklarını anlatalım. Bakın süngerler litre litre su süzüyorlar sürekli denizin içinde. Neden? Oradaki bakterilerden, küçük yosun ve organik atıklardan besleniyorlar. O küçük maddeleri vücuduna alabilmek için sürekli suyu filtre ediyor. Bakın havuzlarda hani bulunur bu tarz filtreler. Onun gibi düşünebiliriz. Bu süngerler de litrelerce suyu filtreliyor sürekli her gün. O küçük küçük besinlerle besleniyor.
Bu süngerlerin yapısı süngere benziyor. Sünger, yani bildiğimiz sünger gibi. Ama denizdeki bu doğal süngerler insanların yapısı olan süngerler gibi olmuyor. Çok daha fazla su tutuyor. Çok daha iyi suyu süzüyor. Ve çok daha uzun ömürlü oluyor. Ve kullanıldığı yüzeye de pek çizmiyor mesela, zarar da vermiyor. Her açıdan temizlikte kullanılması açısından çok güzel ve özel bir molekül,
evet.
Bir canlı, bir materyal yani maşallah. Evet. Öldükten sonra, evet.
Bakın bu resimdeki gibi böyle odacık odacık süngerler, hepimiz biliyoruz. Bunları işte yaka hücreleri oluşturuyor. Yaka hücreleri denilen hücreler var süngerlerde. Bu hücreler bu odacıkları oluşturuyor. Bu odacıklara o su geldiğinde filtrelenme gerçekleşiyor. Ne kadar filtreliyor? Bir günde 110 litre su filtreliyor bakın. Bir sünger.
Maşallah.
Yaklaşık 10 santimetre boyutundaki bir sünger 110 litre su filtreliyor bir günde. Maşallah. Tabii bu çok mucizevi bir sistem. Çünkü biz şunu biliyoruz kendi yaptığımız filtrelerde. Filtre bir süre sonra tıkanır. Ona mutlaka bakım gerekir. Böyle filtresini kendi kendini boşaltan, ondan da kurtulan pek bir sistem yok. Ama süngerlerde zaten o filtreye takılan maddeler süngerin yiyeceği oluyor zaten. Ve o temizlik, o dönüşüm sürekli gerçekleşiyor. Şimdi başka özelliklerinden bahsedelim. Bakın kimyasal bir bileşik üretiliyor süngerlerin vücudunda. Bu zehirli oluyor. Şimdi bilim adamları bu zehirin üstünde çalışmalar yapmışlar. Süngerlerin vücutlarında ürettiği kimyasallar üzerine. Çok enteresandır. Bunu birçok hastalığın engelleyici özelliğini keşfetmişler bakın. Şimdi resimde de görüyoruz. Bazı tip süngerlerde bakın AS2 adı verilen molekülün kanserin ilerlemesine yol açan hücre bölünmelerini engellediğine ilişkin sonuçlar elde edilmiş. Şimdi Ve çeşit çeşit, bakın başka bir çeşitte Pasifik süngerlerinde elde edilen bir bileşiğin ateş düşürücü özelliği varmış. Başka bir türün ürettiği kimyasallarda organ naklinden sonra vücutta ortaya çıkabilecek olumsuz tepkileri azaltıcı etkileri bulunmuş. Çünkü uyumsuzluk etkileri olur. Hepimiz biliriz mi organ naklinden sonra. Ne kadar önceki yapılan testlerde tam uyumlu çıksa da bazen nakil sonrası uyumsuzluklar olabiliyor. Bunları engelleyen tür de var. Bakın farklı farklı sünger türleri birçok insan hastalığını engelleyici özelliği bulunmuş.
Maşallah.
Şimdi bu mutasyon olabilir mi? Bu doğal seleksiyonla doğal böyle bir seçme yeteneği mi var, kabiliyeti mi var? Bunu nerede görüyoruz, nerede bulabiliyoruz? Hiç böyle bir mekanizma yok doğada.
Hiç görmediğim
bir canlı. Mutasyonların zararlı etkisinden defalarca bahsediyoruz, fotoğraflar gösteriyoruz. Demek ki üstün bir akıl tarafından yaratılıyor bu canlılar. Ve birbirlerinin de faydasına olacak şekilde yaratılıyor. Evet. Apayrı bir canlı türü, sünger. Hiç görmeyiz bile hayatımızda. Okyanusun dibinde yaşar. Ama insanın yakalandığı hastalıkların üzerine etkisi bulunduğu araştırılıyor ve bulunuyor. Maşallah. Ve bakın çok mucizevi bu AS2 denilen molekül kanserli hücreleri yok ediyor. Sağlam hücrelere zarar vermiyormuş yapılan araştırmalarda. Sadece kanserli bölünen ve kanser olmuş artık hastalığa yakalanmış hücreler üstünde etkisi var bu molekülünde. Maşallah. Ve bununla beraber süngerlerdeki bu kimyasallarla da ilaç üretmeye başlamış bilim adamları. Bakın bir başka ilginç özelliği de var süngerlerin. Hepimiz resimde görüyoruz şu an. Süngerlerin iskeletleri var bakın, dik durmalarını sağlayan. Bu iskeletler kristal iğneciklerden, bunlara spikül ismi veriliyor. Sponjin denen bir proteinden ve bunların karışımından oluşuyormuş. Bakın çok özel bir iskelet. Bununla beraber por adı verilen gözenekler sayesinde suyu süzerek çekiyorlar ve minik boşaltım keseleri var, boşaltıyorlar. Yani devri dayım sistemi var. Por adı verdiğimizde delikler var. Süzme işlemi buradan gerçekleşiyor. Evet, ayrıca şu özelliği de bakın çok mucizevi maşallah. Biz süngerin şimdi yapısını burada hepimiz görüyoruz değil mi? Hassas bir yapısı var. Sünger zaten, süngerin yapısını hepimiz biliriz. Bir parça koptuğunda süngerden o sürükleniyor dalgalarla. Bir yere gittiğinde orada tekrar gelişmeye başlıyor kopan parça.
Maşallah.
O tekrar yaşayan, bu fonksiyonelliği sağlayan bir sünger oluyor.
Maşallah.
Yani bu çok özel bir sistem tabii ki. O kopan parçanın üstündeki hücreler nereden bilebilirler oradan koptuğunu, farklı bir yere gittiğini ya da büyümeleri gerektiğini değil mi? Aklı şuuru olmayan
sistemin bir yanında olması
hücrelerden
gerekiyor.
Bahsediyoruz tabii ki. Ve bu özelliklerle bakın devam etmesi de çok mucizevi. Bu kimyasalları salgılaması, ki bunlara zehirli kimyasallar deniyor ama doğru miktarda verilirse ilaç oluyor. Tabii buna da değinelim. Bunlar normalde zehir. Ama belirttiğimiz hastalıklara karşı koruyucu faktör olması doğru zamanda doğru miktarda verilecek olmasıyla gerçekleşiyor maşallah.
Hayvanlarda hani, diyor Allah size yararlar vardır
evet.
Buyuruyor inşallah.
Hani hayat mücadeleydi, hani güçlü olan zayıfı ezerdi, hani her zaman için böyle bir kavga ve diyalektik hakim doğada. Alakası yok. Süngerin işi gücü süngerlemek, yani temizlemek, filtre yapmak. Denizin temizliğinden sorumlu bir arkadaş.
Evet.
Bu temizlik neye fayda oluyor? Bütün canlıların hayatını borçlu olmuş oluyor. Hep merak edilen konudur. Yani denizler nasıl bu kadar temiz olabilir? Çünkü kapalı bir habitat. Yani dış ortamla, atmosferle ve karayla bir nevi bağımsız. Çünkü canlı tamamen suyun içerisinde yaşıyor. Bütün her şey suyun içinde. Öldüğü zaman bile ceset suyun içinde yani. Bütün dışkısı, bütün yedikleri, bütün parçalar, her şey suyun içerisinde. Bunu kim temizliyor? Ve her zaman için baktığımızda insan müdahalesi olmayan her deniz parçası ışıl ışıklı, mükemmel derecede berraktır yani.
Evet.
Berrak olmazsa, temiz olmazsa oradaki canlılar ölüyor zaten. Yani temizlik gerekiyor.
Akvaryumu bir ay temizlemesen değil mi?
Evet. Demek ki sadece bir balığın olması, bir levreğin olması, bir uskumrunun olması, bir köpek balığının, ahtapotun olmasıyla falan olacak bir iş değil bu. Bütün canlıların deniz hayatında bir anda hayata başlamasıyla olacak bir konu. Yani yaşam için gerekli olan canlıların bir kere var olması gerekiyor. Onunla birlikte diğer denizdeki fonksiyonları üstlenen canlıların olması gerekiyor.
Evet.
Mesela süngerler küçük canlıları filtre ediyor. E bir de büyük canlılar mesela ölüyor. Koca balina mesela ölüyor. Cesedi nasıl temizlenecek onun? Toprağa mı gömülüyor? Hayır. Nasıl yok oluyor? Onu yiyen var. Onu yiyeni yiyen var. Onun kemiğini mesela yiyen var. Onun kuyruğunu mesela yiyen var. Derisini özellikle arayan, oradaki fosforu emen var. Bakteri dolayısıyla denizin içerisinde bütünüyle o ortamın tertemiz yapacak şekilde düzen. Demek ki canlılık biri ikisi değil. Hepsi birlikte olduğu zaman o zaman canlılık olabiliyor. Maşallah.
Kambriyan devrimi de
Nitekim
görüyoruz bu.
evet. Birlikte başlıyorlar hayata. Birlikte devam ediyorlar inşallah. Bu canlılığın değil mi? Ne kadar hassas dengelerle ve Allah'ın ol demesiyle bir anda yarattığını bize gösteren en büyük delillerden birisi. Şimdi bu süngerlerden bahsedince ben iki tane mercan fosili göstermek istiyorum. Onlar da çünkü renkli. Mercanlar okyanus dibinin normalde hep kumluktur. Okyanusun yani deniz dipleri genelde düşünün. En okyanusları çok derin yerleri de düşünün. Mercan kayalıkları olan yani bu renkli renkli canlı olan canlı bir doku orada mercan. Bunların oluşturduğu kesim bütün okyanusun yaklaşık %1'i gibi. Fakat barındırdığı canlılık olarak canlılığın çok çok büyük bir kısmını barındırıyorlar. Okyanusun dibinde. O da muazzam bir özelliği inşallah. Şimdi bakın bir tane bir mercan türü. Evet, şunu şöyle büyüteyim. Tam 150 milyon yıllık mercan bu. Nasıl böyle rengarenk, özel desenleri var. Işığın durumuna göre bakın içine doğru böyle özel kıvrımları var. Bu son derece sert, belki hatta keskin olabilecek bir kaya parçası bu. Sert bir şey ama canlı bir doku bu. Baktığımız
Rengarenk.
zaman evet 150 milyon yıllık fosili. O rengarenk pırıl pırıl canlı bakın bu kendisi.
Maşallah.
Evet bu da fosili. Hiçbir değişiklik yok. Renkler mükemmel, değil mi? Allah'ın yaratma sanatı. Şimdi bir diğerini göstereyim. O da güneşe biraz benzediğinden dolayı güneş mercanı olarak adlandırılıyor. Bakın bu da yine 150 milyon yıllık güneş mercanı. Bu kendisi. Bu da fosili. Gördüğümüz gibi üzerinde o küçük delikçikler belki por olarak adlandırılan mercanın günümüzdeki hali. Çiçek gibi ama bu son derece sert bir malzeme yani. Sağlam bir malzeme. Ve okyanus diplerinde böyle rengarenk. Yeni süngerler gibi gittiği yere, okyanustaki akıntılarla sürüklendiği yerde üreme kabiliyetine sahip canlılar bunlar. Ama 150 milyon yıl gibi bir yıl geçmesine rağmen bile hiçbir değişiklik göstermemekteler. Başka canlı türlerine dönüşmemekteler. Allah'ın onlarda yarattığı gibi, yani Allah'ın onların nasıl yarattığı bu şekilde ve canlı Allah sabit bir şekilde değişmeden yaratıyor. Hiç değişmeyen bir canlılıkla karşı karşıyayız inşallah.
Evet. Maşallah. Ben de birkaç tane fosil göstermek istiyorum hocam. Öncelikle şundan bahsedelim. Şimdi biraz sonra göstereceğim fosiller amber fosili çünkü. Amber olarak tabir edilen fosiller. Amberler nasıl oluşuyor? Önce onu bir bilgilerimizi tazeleyelim. Seyircilerimize de gösterelim. Canlılar diyelim böcekler ağaç üstündeyken ya da herhangi bir yerdeyken genelde tabii ağaç üstünde oluyor bu. Reçine çünkü ağaç gövdesinden aşağı doğru iniyor. Reçineye bir anda tabii bu hızlı bir işlem olduğu için yani reçine yakalanır yakalanmaz canlı kaçamıyor bir yere ve birden havayla oksijenle tamamen irtibatı kesilmiş oluyor canlının. Böyle bakın gördüğümüz gibi sağdaki resimde reçinenin içinde kalmış oluyor canlı.
Üç boyutlu haliyle.
Tabii kendi canlının kendisi bu.
Evet.
Canlının kendisi havayla birden teması kesildiği için o canlı çürümüyor. Milyonlarca yıl geliyor. Bizim çünkü taşlardaki fosiller genelde canlının izi oluyor. Tabii kemik olanlar da var. Ama çoğu iz oluyor. Yani canlı taş arasında katmanda sıkıştığı için o canlı tabii bir süre sonra eti ve dokusu parçalanıyor, bozuluyor. Ancak izi aynı şekilde kalmış oluyor. O izden zaten canlının yapısı, kemik yapısı, iskelet yapısı anlaşılıyor. Gösterdiğimiz
Evet.
fosiller bu şekilde. Amberlerde ama canlının birebir kalması söz konusu. Bakın şimdi amber fosillerini gösterelim. 54 milyon yıllık yaban arısı fosili. Bakın yaban arısı amberin içinde, reçinenin içinde kalmış. Havayla birden irtibatı kesilmiş ve bu şekilde 54 milyon yıldır hiçbir şekilde vücudu hasar görmeden gelmiş günümüze kadar. Bakın yaban arısı fosili günümüzdekiyle birebir aynı olduğunu görüyoruz. İşçi karınca fosili 40 milyon yıllık. Bakın bacakları, anteni, her şeyi gördüğümüz gibi arkasındaki kesici, boğumu, kafası birebir günümüzdeki işçi karıncayla aynı ve hiç bozulmadan 40 milyon yıl yaşındaki fosili görüyoruz.
Ayak sayısı, anten sayısı.
Tabii.
Evrim evet. Olsa mutlaka artması gerekiyordu veyahut da şekil
değişmesi. Az olması lazımdı belki de. Mesela iki bacak olması lazımdı evet. Burada. Biz de burada 6 bacak görmemiz lazımdı. Birebir aynı olduğunu görüyoruz. 20 milyon yıllık kanatlı termit fosili bakın. Kanatlı termit, termitlerin özel bir türü. Günümüzde yaşayanı bakın birebir aynı. Kanat sayısı. Evet. Bunun da kanadının farklı olması lazımdı ya da daha uçamayan bir kanatlı
bir yarı termit. Yarı kanat olması şey lazım değil mi?
Evet. Farklı olması gerekiyordu. Ama aynı olduğunu görüyoruz. Çekirge fosili. Çekirgeyle de doğada ilk, doğa tarihinde ilk karşılaştığımız yerde bugünkü çekirgeyle aynı olduğunu görüyoruz. Bakın 40 milyon yıl yaşında bir çekirge fosili. Günümüzde yaşayan çekirgeyle aynı. Hiçbir değişim yok. Bacak sayısı. Bakın bacakların, arka bacakların uzunluğu. Çünkü çekirgede bu biliyorsunuz çok önemli bir yaşaması için, devamlı için önemli bir etken. O bacakların uzunluğu, anteninin uzunluğu hepsinin aynı olduğunu görüyoruz. Güve fosili gösterelim. 54 milyon yıllık güve fosili. Evet, günümüzdeki güveyle yine kanatları, bacak yapısı aynı. Evrimcilerin iddia ettiği gibi bir süreç meydana gelmiş olsaydı bu canlıdan çok daha farklı, garip canlılar görmemiz lazımdı. Böyle değil. Günümüzde yaşayan, eğer o tür günümüzde devam ediyorsa bakıyoruz, aynısını görüyoruz. Yine soyu tükenmiş canlılara da baktığımızda fosil katmanlarında mükemmel, kendine has özellikleriyle yarım yamalak, yarım yumuk olmayan, garip olmayan, asimetri olmayan canlılarla karşılaşıyoruz. Evet. Bu çok önemli. Çünkü böyle bir süreç olsaydı milyonlarca tane, bakın biz kusursuz fosil gösteriyoruz. Evrimciler bir tane bile asimetrik, değil mi? Kanatları yarım olan, yeni çıkmaya başlamış olan, hem sürüngen özelliği gösteren, hem kuş özelliği gösteren bir fosil gösteremiyorlar. Evet. Ne yapıyorlar? Birkaç parça buluyorlar. O parçalar yine tek mükemmel bir türe ait oluyor ama evrimciler onu hemen alıyorlar. Sonuna hamur işi, evlerinde hamur açarak, hamur ekleyerek sonuna böyle uzatarak farklı canlılar gösteriyorlar. Evet. Çizim yapıyorlar. Evet.
İnşallah. Yani zaten evrim olsa, bakın çok şeydir, kolaydır anlaşılması. Şu anki canlıların aynısı olan hiçbir fosil göremezdik. Evrim olmuş olsaydı. Yani şu an mesela işte güve mi görüyoruz? Bu güvenin aynısı olan bir fosil olması mümkün değil. Çünkü evrime göre bu güvenin son hali. Güvenin bundan önceki hali olacak. Daha önceki evet. Hali olacak. 40 milyon yıl öncesine gittiğimiz zaman güve diye bir şey olması mümkün değil zaten. Karınca mesela evrime göre günümüzdeki halini biz şu anda görüyoruz. O zaman 100 milyon yıl önceki karıncanın şu anki karıncayla aynı olma ihtimali var mı evrime göre? Yok. Aynıysa o zaman evrim yok. Yani bu çok kolaydır anlaşılması. Eğer evrim olsaydı, bakın bunu tekrarlıyoruz. Eğer evrim olsaydı şu anki canlıların hiçbirinin fosil kayıtlarında aynısına rastlama ihtimalimiz yoktu.
Evet.
Ama biz ne görüyoruz? 350 milyon fosil var. Türü tükenmişler haricindeki çok az kısım onlarda. Tamamının şu anda günümüzde aynısıyla yaşadığını görüyoruz. Ve hiçbir değişiklik olmadan yaşadığını görüyoruz. Darwin de ne diyor? Bakın Charles Darwin, türler başka türlerden belli belirsiz aşamalardan geçerek türediyse neden her yerde sayısız arı geçiş formlarına rastlamıyoruz diyor. Bugün gördüğümüz türler yerine doğada neden biçimlerin karmaşıklığı ile karşılaşmıyoruz diyor. Türlerin kökeni 185. sayfada. Bakın neden sayısız ara geçiş formuyla karşılaşmıyoruz diyor. Çünkü sayısız olması lazım. Yani çok fazla sayıda evet. Olması gerekiyor. Fakat biz bunu göremiyoruz diyor, ara geçiş formu olarak göremiyoruz. Biyoloji diyor bu açıdan diyor iyi derecelendirmemiş bir süreç içerisinde diyor. Yani bizim işimize yarayacak diyor bir fosil kaydı göstermiyor diyor bize evrim süreci. Yine evet eğer teorim doğruysa diyor fosil kayıtlarında ara formlar bulunmalı diyor. Ama bir bakıyoruz öyle bir şey yok.
Derek Ager'ın burada bir alıntısı var. Bizim alıntı yaptığımız Derek Ager'ın bir sözü. Sorunumuz şudur. Fosil kayıtlarını incelediğimizde, şimdi evrimci kendisi, evrimci bir paleontolog, o yüzden kendi için sorun olan bir konuyu dile getiriyor. Fosil kayıtlarını incelediğimizde sürekli aynı gerçekle karşılaşırız. Kademeli evrimle gelişen değil, aniden yeryüzünde oluşan gruplar görürüz. Canlıların yeryüzünde aniden oluşmuş olmaları ise yaratıldıklarının bir ispatıdır.
Tabii onu tabii bunlara hoşuna gitmediklerini söylüyor. Yani bu tarz işte bilgilerin, bu tarz delillerin hiçbir şekilde bizim hoşumuza gitmiyor diyorlar ama yaratılışı destekliyor diyorlar. Yani kabul etmemiz gerekiyor diyorlar. Bu tarz
Evet.
bunlar.
Bir de bu insanların tabii bilime yapabilecekleri katkı da aslında şüpheli. Çünkü hep sorun gözüyle bakıyor. Yani kafasında bir şey şartlamış. İnanç olarak benimsemiş artık bunu materyalizmden dolayı. Bilime hep o göz araştırıyor. Hep o gözle bakıyor bu tarz insanlar. Hep sorun olarak görüyor. Şimdi bu insan bilimde ne kadar özverili çalışabilir ki? Değil mi? Ne kadar bir ilerleme kat edebilir ki? Dediğin gibi hocam, öyle yıllarca vakit kaybetmişler. Bu insanlar işte bilim adamı oluyor belki bir üniversiteden mezun olup ama 20 yıl boyunca iki tane baktığında şak diye anlayacağın kafatasının farkını 20 yıl boyunca araştırma ihtiyacı duyuyor. Çünkü kendisini şartlamış. Onu ispat etmek zorunda hissediyor. Materyalizme olan inancından dolayı. Ama bunları da bulamıyoruz ve onlar da yıllarını harcamış oluyorlar.
Evet. Akıllı bir canlı örneği gösterelim şimdi. Bir tür sürüngen var. Şimdi yavrularını koruyor, kendi yavrusunun ve bunun için de gayet cesaretli bir arkadaş. Fakat kendisinden daha büyük bir canlı geldiği zaman, mesela bir yılan geliyor. Yılanla dövüşmek yerine çok daha akıllı bir yöntem uyguluyor. Bakın şimdi. Böyle değişik bir hareket yapım.
Teslim oldum der gibi abi.
Hakemin kart göstermesini istiyor. Ya ben ölüyüm diyor. Çölün ortasında herhangi bir yiyecek değerim yok. Beni yemene pek gerek yok gibi. Böyle bir hareket
Maşallah
gösteriyor.
çok enteresan bir
Evet, ölü
şimdi bak.
canlıları hiçbir şekilde hayvanlar tercih etmiyorlar. Yani bu hayvanlar arasındaki bir kural.
Evet.
Ölü bir canlıyı yemiyor canlılar.
Bakın kas katı duruyor bir de. O da çok maşallah.
Yani adeta protein yapısının veyahut da bütün besin yapısının bozulduğunu bilircesine canlılar ölü canlıları yemeyi tercih etmiyorlar.
Leş.
Bazı
He.
canlılarda böyle bir taklit yapıyorlar bakın.
Bazıları da sırf ölü yiyor. Leş. Bak şimdi.
Hemen de denemedim. Biraz toparlaması zaman aldı. Maşallah. Bu kertenkele türü mü hocam?
Evet bak yavruları çıktı şu an. Yavrularını bu şekilde koruyor yani son derece akılcı. Değil mi?
Maşallah.
Maşallah. Yani direkt kavga etse, dövüş yapsa
Belli
ölecek.
ki
Kendi
olmayacak yani.
çocukları da ölecek oradan. Ama beklenemeyecek bir akılla, Allah'ın ona ilham ettiği bir akılla böyle güzel bir taktik izliyor. Maşallah.
Evet maşallah. Süremizin sonuna geldik hocam. Sayın hocamız Adnan Oktar akşam gece 24'te canlı yayında olacak inşallah. Hayırlı akşamlar, hayırlı bayramlar.